İyi akşamlar sayın seyirciler. Bir yayında daha beraberiz. Doktor Cihat Gündoğdu ile birlikte bugün Darwinizm konusunu ele alacağız. Bildiğiniz gibi hocamızın özellikle üzerinde çok durduğu ve bütün dünyaya bela getirmiş olan bir pagan felsefesi, yani putperest bir din olan, batıl bir din olan Darwinizm hakikaten dünyaya çok büyük belalar getirdi. Bu nedenle de üzerinde çok durulması gerekiyor. Çünkü aynı tecrübelerin yaşanmaması için mutlaka bu Darwinizm belasının, materyalizm belasının dünyadan fikri olarak, entelektüel olarak kaldırılması gerekiyor. O zaman işte dünyaya gerçekten de din ahlakı, merhamet, sevgi, şefkat, barış hakim olur. Bütün savaşlar, zulümler, kan dökmeler son bulur. Cihat Bey hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Şimdi bahsettiğiniz konu tabii sosyal Darwinizm ile ortaya çıkan bir uygulama alanı doğurmuş oluyor. O da şu: toplumlarda dediğiniz gibi dinden uzak bir hayat yaşanmaya başladığı andan itibaren, ki din gerektirdiği şeyler nedir? Davranış şekilleri, uygun davranış şekilleri nelerdir? Merhametin olması, insanların birbirlerine iyilik yapması, sevgi olması, şefkat olması, zayıfın korunması, güçlünün ya da işte imkanları olan kişinin zayıflara bu şeyde yardım ederek, iyilik yaparak herkesin refah içinde yaşaması, mutlu bir şekilde bir toplum hayatı sürmesi. Şimdi sosyal Darwinizmin hakim olduğu bir toplumda ise bunun tamamen zıttı bir ortam görüyoruz. Bunun kaynakları nelerdir? İşte nasıl bu hale getirilmişlerdir diye baktığımızda temelinde Darwinist, yani materyalizmin temeli, sözde bilimsel temeli olarak savunuluna gelen Darwinizmin esas alındığını görüyoruz. Yani imkanı olan, imkanı olmayan kişiye yardım etmeyecek. Merhamet gösterilmeyecek. Tam tersine, yani dinin emrettiği kurallar nelerse, tavsiyeler nelerse bunun tam aksine davranıldığı bir ortam görüyoruz. İyiliğin yapılmadığı, bencil olunduğu, bakın insanlar bencil. Birisi birini öldürdüğünde belki de öldürenin kayırıldığı. Artık bakıyorsunuz sosyal Darwinizm, Darwin'in bile kitabını artık şey diye, bu sosyal Darwinizm temelinde hareket ettiği için kitabının adını bile kayırılmış ırkların korunması diye alt başlık olarak yazmış. Türlerin kökeni kayırılmış ırkların korunması ile diye bir alt başlığı da var kitabının.
Irkçı yani.
Irkçı.
Kendisi ırkçı.
Yani. Irkçı ve dediğim gibi bakın bencillik var. Bunların savunduğu, Darwinist ideologların savunduğu toplum modeline göre bencillik var. İyilik yapmama var. Zayıfın ölümüne imkan sağlandığı, imkan ortam hazırlandığı bir ideoloji var. Bunların temeline baktığımızda bir defa Allah inancı yok hiçbir şekilde. O yüzden dinin öngördüğü iyi ahlak davranışları hiçbir şekilde kabul edilmiyor. Kabul edilen şeyler neler? Bir defa insanın zenginleşmesi ve diğer ırkların üzerine çıkarak, diğer insanların üstüne çıkarak yükselmesi amaçlanıyor, hedefleniyor. Burada zayıfın ölmesi, zayıfın ortadan kaldırılması esas olarak kabul ediliyor. Darwin 1859'da Türlerin Kökeni kitabını yazarken zaten tabii bu Darwinist ideoloji Sümerler zamanına kadar dayanan bir ideoloji. Çok öncesine kadar dayanan bir ideoloji. Firavun zamanına kadar dayanan bir ideoloji. Bakıyorsunuz Thomas Malthus denen bir ekonomist var. Darwin'in hemen öncesinde bu fikri biraz daha olgunlaştırmış ve Darwin de bunun etkisinde kalmış. Bakın Thomas Malthus ne diyor? Diyor ki bir toplumda diyor toplumun bireylerinin sayısı geometrik olarak artar. Yani her 25 yılda 2 ise 4'e katlanır. 4 ise 8'e katlanır. 8 ise 16'ya katlanır şeklinde, yani 2'ye katlanır şeklinde geometrik olarak artar diye bir iddiada bulunuyor. Ama diyor yiyecek kaynakları ise aritmetik olarak artar. Yani 2 milyonluk bir nüfus 25 sene sonra 4 milyona çıktığında yiyecek kaynakları birden 2'ye çıkar diyor. Bu takdirde diyor 300 yıl sonra 4 milyonluk bir nüfus mesela çok düşük bir 13 birimlik bir yiyecekle muhatap olur ki diyor bu hiçbir şekilde buna yetmez diyor. Yani diyor kıtlık olur diyor nüfusun artışı sebebiyle. Bu yüzden nüfusun belli bir seviyede tutulması lazım fikrini öne sürüyor. Darwin de bu fikri beğeniyor. Neden? Çünkü bir defa bencillik ön planda ve bu Allah'ın adının anılmadığı bir felsefe, bunun bir şekilde bina edilmesi lazım. Bu fikirleri alarak, Thomas Malthus'un fikirlerini alarak, ki bakın hiçbir şekilde bilimsel bir temeli yok. Hiçbir şekilde deney ve gözleme dayalı değil. Onu hemen belirteyim, Thomas Malthus'un bu iddiası. Bunu kitabına temel alarak Türlerin Kökeni kitabını, işte hayvanların ve doğadaki türlerin yaşam döngüsüne temel teşkil eder bir şekilde alıp değerlendiriyor ve Darwinist fikirlerini bu şekilde şekillendiriyor.
Evet, Darwinizm şimdi tabii temel mantıkları neler? Bir kere güçlü olan ayakta kalır, yaşar, hayatını devam ettirir. Zayıf olan yok olur, gider mantığı ve çatışma ilerlemenin temelidir mantığı. Bu mantık zaten bütün sosyal bilimlere uyarlanan bu mantıktı. Sosyal Darwinizm adı altında, sen de biraz önce bahsettiğiniz gibi, bu toplumlara uyarlandı. Yani sosyal Darwinizm, orman kanunlarının, yani Darwin'in bu iddia ettiği orman kanunlarının sosyal bilimlere uyarlanmış halidir. Thomas Malthus'a etkilendiği kişiydi. Hakikaten savaş, kıtlık, açlık gibi faktörlerin insan popülasyonunu, nüfusunu dengeleyeceği, bunun böyle olması gerektiği, zayıf olanların yok olması gerektiği mantığı uyarlandı. Herbert Spencer de sosyal Darwinizm'in kurucularından. Mesela burada diyor ki insanlar için, bu İngilizcesi orijinali, insanlar diyor eğer yeterliyse yaşamak için diyor yaşasınlar diyor. Ama yeterli değilseler diyor ölsünler diyor. Bence diyor en iyisi ölsünler diyor. Yani bunu insanlar için söylüyor. Bu kadar acımasız bir mantığı ondan sonra tutup da toplumlara uyarladıklarında tabii bunun arkasından çok büyük belalar getirdi. Mesela ne belası? Komünizm belası. Komünizmin mantığı çatışma mantığıdır. Yani diyalektik materyalizm diye bir felsefenin üzerine kurmuştu Karl Marx bu komünizmi. Sınıflar arası bir çatışma mantığını ele almıştır toplumda. Proletarya ve kapitalist sistemler içerisinde. Buna da diyalektik materyalizm, Hegel'den aldığı, Friedrich Hegel denen hocasından, idealist bir felsefeci tanımış üniversitedeki hocasından aldığı diyalektik materyalizme göre maddi zıtlıklar içerisinde gelişir. Diyalektik diye bir mantık vardır. Yani onun iddia ettiği tabii. Tez vardır, bir fikir. Buna karşı antitez gelişir. Yani karşıt fikir gelişir. Bunların ikisinin çatışmasından sentez doğar. Sentez de daha sonra ona karşı gelişen fikirlerle çatışır, yeni sentezler doğar. Bu şekilde çatışarak, çelişkilerle insanlığın ilerlediğini, tarihin geliştiğini varsayıyordu. Karl Marx da bunu aldı ve özellikle iki diyalektik üzerinde durdu. Doğanın diyalektiği ve toplumların diyalektiği. Doğanın diyalektiği olarak da Darwinizm dayanak olarak kullandı. Yani komünizmin temel felsefesi olarak, sözde bilimsel dayanak olarak Darwinizmi kullandı. Ve Darwinizmi sosyal bilimlere adapte etti. Bakın burada mesela diyor ki, bu diyor bizim doğal görüşümüzün diyor, bizim görüşümüzün diyor, Charles Darwin kitabı için Karl Marx, bizim görüşümüzün doğa tarihi temelini oluşturmaktadır diyor. Hatta kitabı Das Kapital'i Charles Darwin'e ithaf etmişti.
Evet.
Charles Darwin ateşli bir hayranından diye yazıp Karl Marx'ı imzalamıştı. Dolayısıyla bu mantıkların uyarlanmış hali bir sınıflar arası çatışma felsefesini ortaya koydu, iddiasında bulundu. Dedi ki proletarya ile burjuvazinin çatışması sonucunda proletarya kapitalist sistem altında çok ezilecek. Bu ezilme sonucunda bütün milli, ahlaki, dini değerlerini kaybedecek ve böylece bir sınıf bilincine ulaşacak ve kapitalist düzeni ortadan kaldırarak sınıfsız bir toplum modeli meydana gelecek. Ama dinin, ahlakın, ailenin, milli değerlerin hiçbirisinin olmadığı. Ekonomi diyordu temel olarak. Yani belirleyici faktör ona göre alt ve üst yapılar diye ikiye ayırmışlardı. Altyapı ekonomiydi ona göre. Ekonomi üst yapı olan bütün hukuk, milli değerler, ahlaki değerler, din hepsini ortadan kaldıracak. Ve sınıfsız bir toplum hiçbir şeyin olmadığı, yani ailenin olmadığı, ahlaki değerlerin olmadığı bir toplum meydana getireceğini iddia etmişti. Bu da çatışma sonucunda olacak diyordu. Ve toplumu da gelişme aşaması olarak da dört kategoriye ayırmıştı. İşte ilkel toplum, komünel toplum, feodal toplum, kapitalist toplum diye böyle. Halbuki bu öngörülerinin tamamı yanlış çıktı. Çünkü Darwinizm zaten yanlış, çarpık bir felsefe. Karl Marx'ın da bütün öngörüleri yanlıştı. Onun öngördüğü o sınıfsız toplum, çatışma doğal olarak oluşacağı öngördüğü sınıfsız toplum hiçbir zaman oluşmadı. Bunun için de Bolşevik iktidar devrimiyle Rusya'da komünizmi getirmeye çalıştı Lenin. Lenin de tamamen şiddet yanlısı, doğal olarak tabii yani bu sonuç ortaya çıkıyor. Şiddet yanlısı birisiydi. Bakın şimdi mesela Lenin'in sözlerine bakalım ne diyor, bakın nasıl bir din düşmanı olduğunu görmek açısından. Lenin diyor ki, Marksizm materyalizmdir. Bu niteliğiyle alabildiğine din düşmanıdır. Yani komünizm diyor, alabildiğine din düşmanıdır diyor. Hakikaten dini mesela afyon olarak, haşa afyon olarak nitelendirmişlerdi. Bu yalanlanmayacak bir şey. Dine karşı koymalıyız. Bu materyalizmin dolayısıyla da Marksizmin ABC'sidir. Ama Marksizm ABC ile yetinip kalan bir materyalizm değildir. Marksizm daha ileri gider. Der ki, Marksizm diyor yani Lenin, dine karşı savaşmayı bilmek gerek. Yani dine karşı savaşıp ortadan kaldırmayı hedefleyen çarpık bir felsefe. Bunun için de yığınlara inancını ve dinlerin kaynağını materyalist biçimde açıklamak gerek. Peki Lenin bunun nasıl olacağını söylüyor. Bakın nasıl olacağını şöyle söylüyor. Diyor ki Lenin, şimdi olması gerektiğini iddia ediyor. Bunu Proletarya dergisine yazdığı bir yazıdan ben şimdi tercüme ediyorum size. Bizim ilgilendiğimiz silahlı mücadeledir. Yani komünizm doğal olarak bu çatışma mantığı mutlaka kan dökmeye, şiddete gider. Zaten şiddeti meşrulaştıran Darwin'in kendisidir. Eğer siz insanların bilinçaltına sen hayvansın, gelişmiş bir hayvansın, çatışırsan, güçlüysen ayakta kalırsın, zayıfsan yok olur gidersin ve çatışma ilerlemenin temelidir mantığını verirsen, ki sokaktaki insanların bilinçaltına bu yerleştirilmişti. Darwinizmi bilmese de bu dünya görüşünü almışlardır. Evet. Bunun sonucunda bakın Lenin'in sözleriyle hep şiddet ve terörizm gelmiştir. Diyor ki silahlı mücadeledir amacımız diyor. Ondan sonra tarif etmiş silahlı mücadeleyi. Burada diyor suikastler olmalıdır diyor. Bireylere, bütün emniyet müdürlerine, emniyet şeflerine, polislerin müdürlerine, liderlerine, orduya suikastler olmalıdır. Aynı zamanda diyor, bütün diyor herkesin mal varlığına el konması gerekir diyor, hükümetin mal varlığına el konması gerekir diyor, bunlar ele geçirilmelidir diyor. Yani zorbalıkla, kan dökerek, komünizm mutlaka kan dökmeyi getirir. Nitekim biz bunu görüyoruz. Nerede görüyoruz? Komünist Rusya'da görüyoruz, komünist Çin'de görüyoruz, bütün komünist ülkelerde görüyoruz. Mesela Stalin diyor ki, gençlerin diyor zihnini temizlemek için diyor ona diyor Darwin'in öğretilerini öğretmemiz gerekir diyor. Evet. Ne oluyor Stalin döneminde? Bu yapılıyor, uygulanıyor. 20 milyondan fazla insan katlediliyor. Karin en kanlı diktatörlerinden bir tanesi. Devam ediyoruz. Mesela Stalin diyor ki, bir insanın ölümü diyor bir trajedidir diyor. 1 milyon insanın ölümü de diyor bir istatistiktir diyor. Yani bu kadar acımasız. 1 milyon insanın ölümünü bir istatistik olarak böyle hiçbir şey anlamını, yani hiçbir anlam ifade etmediğini iddia edecek kadar sapkın bir dünya görüşüne sahip. Evet. Niye? Biraz önce gördük. Darwinizme dayandırıyor bütün fikirlerini. Bakın Mao da aynı şekilde. Mao diyor ki, ünlü Çinli kanlı diktatör Mao, Çin sosyalizmi, yani Çin komünizmi Darwin ve evrim teorisi üzerine kuruludur diyor. Ne oluyor? Evet. Çin'de 60 milyondan fazla insan katlediliyor. Kimi açlıktan ölüyor, kimi öldürülüyor. Yani böyle milyonlarca insanı yok ediyorlar. Niye yok ediyorlar? Çok normal. Çünkü komünizm mutlaka çatışma gerektirir. Çatışma felsefesini almış zaten. Diyalektik materyalizm. Darwinizmi dayanak olarak almış. Ve bu çatışmanın sonucunda kan dökmeyi ister. Zaten şeytandır bunu isteyen ama komünizm felsefesi bunu getirmiştir dünyaya. Yüz milyonlarca insanın katline sebep olmuştur.
Bakın temeline dönelim. Fikir babası Thomas Malthus zaten şöyle diyordu. Bakıyoruz uygulayıcıları hakikaten onu yerine getirmiş. Onun için hatırlatayım. Thomas Malthus diyordu ki fakir insanlara yardım yapmayın diyordu. Onları hastalıklarını iyileştirmeye çalışmak ya da işte böyle işte bulaşıcı hastalıkları tedavi etmeye çalışan insanları saf gözüyle görüyordu. Ve bunlar aslında büyük bir hata yapıyor diyordu. Evleri kalabalık olsun diyordu. Sokakları dar olsun, dar yapalım sokaklarını. Ki böylece çalışan kesim, zayıf insanlar veba salgını bize lazım diyordu. Bu şekilde kendiliklerinden ölüp yok olup gitsinler diye böyle bir iddiada bulunuyordu. Yani çözüm olarak sunuyordu. Bakıyorsunuz komünizm de gerçekten sosyal darwinizmin gereklerini yerine getirmiş, uygulamaya sokmuş zaten.
Evet, tabii. Yani aynı felsefe zaten Darwin'in bir kere insanlar bazen şunu anlamıyorlar. Yani Darwinizmin işte ateizmle ne ilgisi var? Tam ilgisi var. Çünkü Darwinizmin kendisi zaten ateizmi ortadan kaldırmak için ortaya çıkmış bir sapkın felsefe. Mesela Darwin'in ateist olduğu ile ilgili birkaç şey aktaralım seyircilerimize. Darwin diyor ki, bakın yazdığı mektuplardan birinde, böylece inançsızlık yavaş yavaş beni sardı ve sonunda tamamlandı. Yani Darwin tamamen kendisi ateist zaten. Bu Sümerlerden kalma eski pagan kültürünü, putperest inançları topluyor. Mısır'daki Firavun'un iddialarını, ondan sonra dedesinden toparladığı bazı şeyleri. Bunlara işte bir iki güya doğal seleksiyon diye hayali bir şey ekliyor böyle. Onu sarmalayıp yani bu eski pagan kültürünü yeniden insanlığa sunuyor. Mesela karısı Emma Darwin var. Darwin ile ilgili olarak kızına şöyle bir itirafta bulunuyor. Emma Darwin daha dindar birisi. Darwin eleştiriyor zaten inançsızlığını. Evet. Diyor ki Allah inancını kendinden uzaklaştırdığı için ondan çok nefret edeceğim diyor. Gertrude Hemer Pharp, Darwin and the Darwinian Revolution isimli kitapta. Allah inancını kendinden uzaklaştırdığı için ondan çok nefret edeceğim ateist olduğu için.
Hatta öldüğü zaman uzun bir süre naaşını, yani cesedini kimse gömmeye kalkmıyor. Hiçbir kilise İngiltere'deki. En sonunda artık kokmasın diye Westminster Kilisesi öne yok oluyor da hadi neyse gömelim şeklinde. Çünkü o tarihte ateist olduğu çok yaygın olarak kabul ediliyor, biliniyor zaten. Dine karşı tavırlarıyla çok ünlü zaten Darwin. O yüzden hiçbir kimse kilise başta gömmek istemiyor zaten. Evet. Yani Hristiyan inancına göre törenini, cenaze törenini yapmayı kimse üstlenmek istemiyor başta.
Tabii çok normal. Yani şimdi bütün kötülüklerin kaynağında, bakın bu ateist pagan felsefesi var. Darwinizm var yani. Şundan dolayı Darwinizm var. Çünkü Darwinizm bunun temel, bütün terörizm, anarşizmin, ırkçılığın kaynağı Darwinizm'e dayalıdır. Mesela Darwin'in kendisi ırkçıdır zaten. Bunu şimdi şöyle eserlerinde de görüyoruz zaten. Bakın şurada Darwin'in bakın Darwin'in kendisi diyor ki, daha doğrusu Türkçesini alalım da burada tabii daha anlaşılması kolay olacak şekilde. Mesela Darwin'in ırkçı fikirleri. Darwin'in kendisi bir ırkçı. Üstün ırk dediği Darwin'in beyaz Avrupalı, daha gelişmiş hayvanlar olarak nitelendiriyor. Bütün diğer ırkları, buna Türkler de dahil olmak üzere, Necip Türk milleti dahil olmak üzere, aşağı ırklar, yani az evrimleşmiş hayvanlar olarak iddia ediyor. Haşa. Bakın diyor ki mesela burada, doğal seleksiyona dayalı kavganın medeniyetin ilerleyişine sizin zannettiğinizden daha fazla yarar sağladığını ve sağlamakta olduğunu ispatlayabilirim. Düşünün ki birkaç yüzyıl önce Avrupa Türkler tarafından işgal edildiğinde, Türklerin Avrupa'yı işgal ettiği dönemde Avrupa milletleri ne kadar büyük risk altında kalmıştı. Ama artık bugün Avrupa'nın Türkler tarafından işgali bize ne kadar gülünç geliyor. Şimdi bakın buraya dikkat edin özellikle. Avrupa ırkları olarak bilinen medeni ırklar, Avrupa insanlarını medeni, daha gelişmiş, evrimleşmiş bir hayvan olarak görüyordu. Yaşam mücadelesinde Türk barbarlığına karşı galip gelmişlerdir. Türkleri barbar, ilkel, yani evrimleşmemiş, az evrimleşmiş, haşa, yaratıklar olarak görüyor. Dünyanın çok da uzak olmayan bir geleceğine baktığımda, bu tür aşağı ırkların, buna Necip Türk milletini dahil ediyor, çoğunun medenileşmiş yüksek ırklar tarafından, yani daha çok evrimleştiğini iddia ettiği ırklar tarafından elimine edileceğini, yok edileceğini görüyorum.
Evet.
Yani işte bu çarpık fikirleri, Türkler İslam'ın bayraktarlığını yapmış. Değil mi? Biz Osmanlı var, kurduğumuz sayısız medeniyetler var, dünyaya medeniyeti getirmiş, İslam'ın koruyuculuğunu yapmış, çok asil bir millet. Yani ahlakıyla dünyaya örnek olmuş bir Türk milletinden bahsediyor. İşte bu çarpık fikirler zaten alınıp ondan sonra ne oldu? Mesela Hitler tarafından ve Alfred Rosenberg tarafından faşizme uygulandı.
Hitler kendi vatandaşlarını bile öldürdü. Yani yüz binlerce kendi vatandaşını sırf hasta, sakat ve yaşlı diye işte kısırlaştırdılar ya da öldürdüler.
Evet. Evet. Yani
Öjeni denen fikir çerçevesinde.
Peki kimden aldı Hitler fikirlerini? Darwinizm'den aldı. Çünkü bakın Mein Kampf, yani benim savaşım isimli bu eserini, yani psikopat eseri yazarken, psikopat kitabı yazarken, psikopat Hitler, burada çatışma mantığını zaten kitaba kapak yapmıştı.
Evet.
Mücadelem, benim savaşım demek, yani böyle çatışmam demek. Mein Kampf. Bu kitabı zaten baktığınız zaman, okuduğunuz zaman kesinlikle okumayın. Hakikaten psikopat bir kitap. Okuduğunuz zaman şunları görüyorsunuz. Doğal seleksiyon, değil mi? Suni döllenme, ondan sonra ve ırkların arasındaki savaş, çatışma mantığı. Yani bunu alıp bu çatışma mantığını, Darwinizm'in çatışma mantığını, diyalektiği ırklar arasına uyarladı ve dedi ki Kuzey Avrupa Almanlarını insanlık tarihinden çıkarın, geriye maymun dansından başka bir şey kalmaz. Yani Almanların dışındaki onların gelişmiş maymun olduğunu iddia ediyordu. Daha çok gelişmiş maymun olduğunu. Diğer bütün insan ırklarının daha az gelişmiş bir hayvan olduğunu iddia ediyordu. Haşa. Ve bunun sonucunda milyonlarca insanı katletti. Yani Hitler dönemindeki 2. Dünya Savaşı, Hitler, Mussolini gibi kanlı diktatörlerle, faşistlerle, faşizmle milyonlarca insan yok oldu. Şehirler yok oldu. Yine yüz milyonlarca insan sakat kaldı. Aileler yok oldu. Yetim ve öksüz kaldılar. Tabii ki bu bir tesadüf değil. Yani bütün kanlı diktatörlerin, kanlı felsefelerin, ki buna komünizm, faşizm, anarşizm, terörizm, ondan sonra vahşi kapitalizm ve ırkçılık da dahil, kökeninde hep Darwinizm var. Bakıyorsunuz hepsi Darwinist. Hepsi Darwinist mantıkları taşıyor ve bu Darwinist mantıkları toplumlara uyarlıyorlar ve bunun sonucunda 350 milyon insanın katledildi 20. yüzyılda. 20. yüzyıl dünya tarihinin en kanlı yüzyılı.
Bütün kötülüklerin temelinde o zaman Darwinizm var. Kesin ve net bir şekilde söyleyebiliriz, değil mi?
Tabii ki. Yani çok açık. Bakın delilleriyle burada gördüğümüz gibi. Ki ben bunları arttırabilirim. Çok özet bir şekilde anlatıyoruz biz burada. Hocamızın Darwinizmin getirdiği, insanlığa getirdiği belalar kitabını harunyahya.org sitesinden indirirlerse ve bunun filmi de var zaten. Filmini de seyrederlerse seyircilerimiz çok detaylı olarak öğrenebilirler. Aynı zamanda hocamızın Komünizm Pusuda kitabı var. Evet. Ve faşizm kitapları var. Orada da çok detaylı olarak delillerle anlatılıyor. Yani bu çok özetlendirilmiş şekli. Burada görüldüğü gibi.
Çünkü din her zaman için sevgiyi, şefkati, merhameti emreder. İyiliği emreder. İyiliğin olduğu bir ortamda zaten toplumda barış ve huzur içinde yaşar gider.
Evet.
Ama eğer yaşanmıyorsa, dinin yaşanmadığı bir ortamda o zaman işte terör olur. Birbirini öldürme olur, yaralama olur. Öyle değil mi?
Evet.
Çok açık.
Şimdi tabii bunu bir kere bilimsel hiçbir geçerliliği yok. Tesadüf tam bir saçmalık. Yani Darwinizm akıllara ziyan bir iddia. O kadar böyle deli saçması bir şey ki. Şimdi birazdan bunun bilimsel delilleriyle ortaya koyacağız. Fakat bunu yani şimdi bu bilimsel gerçekleri öğrenen herkesin, bunları gören herkesin üzerinde bir sorumluluk olmuş oluyor. O da şudur. Yani buna karşı bir fikri mücadele gerekiyor ki bu bataklık kurusun. Böylece bütün sivrisinekler ortadan kalksın. Yani Evet. Bu terör belası, savaşlar, kan dökmeler, zulüm, insanların aşağılanması, adaletsizlik, ekonomik kriz. Bunların hepsinin kökeninde bu Darwinizm belası var. Bu da fikri olarak ortadan kaldırılabilir. Fikri olarak ortadan kaldırıldığı takdirde işte o zaman güzel ahlak hakim olacak. Bunun da tek yolu bu saçmalığın bilimsel delillerle ortaya konması. Zaten hocamızın yaptığı da bu. 300 kitabı var. Maşallah. Dünya tarihinde eşi benzeri maşallah. Yok. Böyle bu kadar konuda bu kadar çok eser vermiş birisi. Bu kitaplardan sadece 40 tanesi bir şekilde mutlaka Darwinizmin bilimsel delillerle çürütülmesi, iman hakikatleri ve Darwinizmin insanlığa getirdiği belalarla ilgili kitaplar. Evet. Bu kadar önemli bir konu.
Evet, maşallah. Şimdi o zaman isterseniz bilimsel delillerine girebiliriz. Yani canlılar evrim teorisiyle mi yeryüzünde ortaya çıkmışlar yoksa bir anda var olmuşlar yani yaratılmışlar mı?
Evet.
Gerçeğini bu şekilde şimdi o sosyal Darwinizmin noktaya koyarsak sosyal Darwinizme.
Evet.
Bir defa Douglas Futuyma var, çok ünlü bir evrimci. Şöyle bir itirafta bulunuyor, daha doğrusu bir yönlendirmede bulunuyor. Bilimsel bir yönlendirme, objektif bir yönlendirme. O da şöyle kurmuş cümleyi, diyor ki canlılar dünya üzerinde ya tamamen mükemmel ve eksiksiz bir biçimde ortaya çıkmışlardır ya da kendilerinden önce var olan bazı canlı türlerinden evrimleşerek meydana gelmişlerdir. Eğer eksiksiz ve mükemmel bir biçimde ortaya çıkmışlarsa o zaman üstün bir akıl tarafından yaratılmış olmaları gerekir diyor. Şimdi demek ki biz bakacağız. Canlının tarihine bakacağız, yeryüzündeki geçmişine bakacağız. Canlı türleri bir anda mı ortaya çıkmışlar eksiksiz ve mükemmel bir biçimde yoksa birbirlerinden evrimleşerek, kendilerinden önce var olan bazı canlı türlerinden dönüşerek, değişerek mi ortaya çıkmışlar? Şimdi bu ayrımı net bir şekilde, objektif bir şekilde yapabiliyor muyuz? Yapabiliyoruz. Neye yardım alarak yapabiliyoruz? Fosilleri değerlendirerek bu farkı ortaya koyabiliyoruz, açıkça ortaya koyabiliyoruz. Yani fosil bilimi, adı paleontoloji. Paleontoloji biliminin bize verdiği, sağladığı 300 milyona yakın fosil örneği var. Ve bu fosil örnekleri bize şu gerçeği ortaya koyuyorlar. Diyorlar ki biz evrimleşmedik bir anda var olduk. Bakın diyorlar vücudumuza, her bir fosil, her bir canlı fosil diyor ki vücudumuzu inceleyin. Sahip olduğumuz uzuvlarımız tamdır, eksik değildir. Organlarımız tamdır, sistemlerimiz tamdır, ilkel diyemezsiniz bizim vücudumuza diyorlar. Bir trilobite alıyorsunuz, dolaşım sistemi var görüyorsunuz. Solunum sistemi var görüyorsunuz. Ayakları var, gözleri var. Bir tane iki tane de değil, 600 tane, hatta bazılarının 1200 tane gözü olan trilobit canlısı var mesela. Deniz sıyarları, deniz salyangozları, balıklar, maymunlar ve insanlar. Ve aradaki adını daha sayamayacağımız milyonlarca diğer canlı türü. Hepsi canlılığın geçmişinde, tarih boyunca fosilleri incelediğimizde bir anda ortaya çıktığını görüyoruz. Atalarından yavaş yavaş dönüşerek, değişerek, yarım yamalak canlı şekilleriyle önce ortaya çıkıp da sonra tam hallerini aldıklarına dair bir iz yok. Ne var iz olarak, fosil olarak? Bir anda ortaya çıkış gerçeği var.
Şimdi senden şöyle yapalım, daha sistematik gidelim.
Evet.
Bu bizim konferansların sistematiğini uygulayabiliriz. Öncelikle şu soruları takip edelim. Yani evrimcilerin tabii cevap vermesi gereken 3 tane konu var.
Tabii bu arada bunları da hatırlamak
evet.
lazım.
Evet. Birincisi, hayat nasıl ortaya çıktı? Bakın şurada da gösterebilirim. Neyse. Hayat nasıl ortaya çıktı? Evrimleştirici bir mekanizma var mı yok mu? Bunu görelim. Ve bu evrimin herhangi bir kanıtı var mı? Yani fosil kayıtlarına baktığımızda herhangi bir kayıt burada bir şey görebiliyor muyuz? Şimdi birinci soruyu ele alalım. İlk canlı hücresi nasıl ortaya çıktı?
Nasıl çıkabilir ya da?
Evet.
Evet.
Yani canlı hücresi, şimdi tabii Darwin döneminde bilim çok ilkeldi. İlkel mikroskoplarla su dolu baloncuk zannediliyordu. Halbuki günümüzdeki değil mi bilim dalları, genetik, moleküler biyoloji, biyokimya, değil mi hücreyi inceleyen elektron mikroskopla özellikle elektron mikroskopun da devreye girmesiyle muazzam bir yapılanmayla karşı karşıya olduğu ortaya kondu. Allah'ın yaratma sanatını gösteren. Mesela hücre, herhangi bir hücre büyük bir şehirden daha kompleks bir yapısı var.
Hiç de öyle ilkel kendi kendine oluşabilecek bir yapı olmadığını görüyoruz.
Yani ilkel kendi kendine olması bir yana.
Evet.
Yani hiçbir yani insan aklıyla tahayyül edilecek derecede kompleks bir, tahayyül edilemeyecek derecede kompleks bir yapısı evet. var. Mesela büyük bilgi bankası var. Bakın şehirle kıyasladığınız zaman biliyorsunuz şehirlerde neler vardır? Değil mi? Enerji santralları vardır, fabrikalar vardır, şehrin atık sistemleri vardır, şehirde emniyet sistemleri vardır, işte laboratuvarları vardır, rafinerileri vardır. Hakikaten bakıyorsunuz hücreye, bundan çok daha fazlası var. Çok büyük bir bilgi bankası var. DNA, insan genom projesiyle de ortaya kondu özellikle. Muazzam bir bilgi bankası. Bir gram DNA molekülünün içerisinde bakın bir gram 200 trilyon kitaba eşdeğer bilgi var. 200 trilyon kitap dünyanın her tarafını, bütün kıtaları kitapla kaplardı. Ve konulacak yer bulunmazdı. Öyle bir sayı. Hı hı. Aklın alabileceği bir sayı değil. Bakıyorsunuz gelişmiş nükleer enerji santralları var. Mitokondri denilen organeller. Bunlar yeryüzündeki en gelişmiş nükleer enerji santrallarından daha gelişmiş. Ve içinde bir tek hücrede bulunan nükleer enerji santrallarının sayısı yeryüzündeki tüm nükleer enerji santrallarından daha fazla. Mesela tek bir kalp kası hücresinde 641 tane mitokondri varmış.
Maşallah.
Yani bu dünyadaki bütün nükleer santrallerin sayısından daha fazla. Ve her bir mitokondri daha kompleks yapısı var. Öyle bir reaksiyonlar
de,
oluyor ki. Evet.
Bir de onu ben hemen hatırlatayım. O yani nükleer reaktörle eşleştiriyoruz da mitokondriyi. Yani mitokondrideki olayları bir mevcut yeryüzündeki bir nükleer santralle karşılaştırdığımızda yani karşılaştırmamamız gerektiğini hatırlıyor insan. Çünkü nükleer santralde ne yapılıyor? Bir radyoaktif element alınıyor. İşte 1 kilo ya da 2 kilo işte belli bir miktarda alınıyor. O ayrışırken elektronlarını kaybederek işte ayrışırken yok olurken yarı ömrü azalırken etrafa yaydığı bir ısı var. Bu ısı değerlendiriliyor. Isı enerjisi olarak ısıyı bu şekilde kullanılıyor. Nükleer reaktörde yapılan şey bu. Yani bir elektron bir proton yer değiştirmesi böyle şeyler yok. Bir molekül oluşturulması gibi bir reaksiyonlar falan söz konusu değil. Nükleer reaktörler çok basit yapılar.
Evet.
İnsan yapımı nükleer reaktör. Ama bir mitokondride neler var? Bir mitokondride protonların yeri değiştiriliyor. Molekülün yapısı değiştiriliyor. Değişik bileşikler oluşturuluyor. Proteinlerin parçaları alınıp başkalarına eşleştiriliyor. Yani bir insanın tahayyül edebileceği zaten işlemler değil. değil en gelişmiş laboratuvarlarda bile yapılabilecek reaksiyonlar olsun bunlar.
Evet, bakın burada mesela çok basitleştirilmiş bir çizelge var. Mitokondride gerçekleşen işlemlerin sadece bir kısmını görüyorsunuz. Buraya çok özel kimyasal bileşikler getiriliyor. Bakın bu zarlar arası bölgede gerçekleşen reaksiyonlar. Bu reaksiyonlar, bu moleküller reaksiyona giriyorlar. Bunlardan proton denen yapılar ayrılıyor. Bakın burada görüyorsunuz. Ayrıca bunların her biri, bakın, enzim yapısında, yani değişik proteinler var. Önce bu maddelerle bu proteinler reaksiyona giriyor.
Evet.
Buradan çıkan, açığa çıkan maddeler diğer proteinlerle reaksiyona girebiliyorlar. Yani zincirleme oluyor bu tabii, böyle arka arkaya olabiliyor. Daha sonra buradan açığa çıkan maddeler yeni proteinlerle reaksiyona giriyorlar. Ve bunun sonucunda, en sonunda ATP sintaz denen yeni bir enzimin katkısıyla, özellikle bu enzimin katkısıyla, ki bu enzimin çok özel bir yapısı var, onu da ayrı bir programda işleyebiliriz. Enerji depolanıyor. Nasıl depolanıyor biliyor musunuz? Moleküllerin içerisinde depolanıyor. ATP diye bir molekül var. Bütün canlıların, bütün canlı organizmalarında.
Enerji, ATP. Enerji olarak kullanılıyor.
Evet. ATP'nin özelliği şu. Çok özel bir kimyasal bileşik. 3 tane fosfat bağı var. 2 tane fosfat bağı olduğunda, yani bir fosfat bağını siz çözdüğünüz zaman bir enerji açığa çıkıyor. İşte bu enerji bu pakette paketlenmiş olan enerjiye eşdeğer enerji. O enerjide o hücreye hiç zarar vermeden hücrenin bütün hayati fonksiyonlarında kullanılıyor. Yani şurada gördüğünüz, çok basitleştirmiş olarak gördüğünüz bu reaksiyonların oluşması için bu sistemin Allah tarafından mükemmel ve eksiksiz olarak yaratılmış olması gerekir. Çünkü
maşallah,
buradaki moleküllerden herhangi birinin eksikliği ya da proteinlerden herhangi birinde en ufak bir değişiklik meydana geldiği zaman, yani bir mutasyon, tesadüfi bir değişiklik meydana geldiği zaman bütün hayat duruyor, bütün canlıların hayatı, evet, duruyor.
O zaman ATP mesela kaslarda enerji olarak kullanılacak bir yapı, öyle değil mi?
Evet.
Mesela bunun kullanılabilmesi için ya da hücre içindeki reaksiyonlarda kullanılacak bir enerji birimi, bu kullanılması için önce üretilmesi gerekiyor. Bu, evet, üretimi içinde ekranda gördüğünüz proteinler, proteinlerin üretilmiş olması lazım. O proteinlerin belli bir sıra ile çalışması ve en sonunda bu ATP denen molekülün oluşturulmuş olması gerekiyor. Yani böylesine bir planın, programın eksiksiz bir şekilde yürütülüyor olması ve bunun bizden habersiz bir şekilde hücrelerimiz içinde gerçekleşiyor olması söz konusu.
Evet.
Bu bizim kontrolümüzde mi? Hayır. Hücreler kendi kendilerine mi bunu yapmışlar? Hücre kim? Hücrenin aklı mı var böyle bir şey akletsin, yapsın? Becerisi mi var? Hayır. Ve karanlık yerlerde gerçekleşiyor bunlar. Yani hiçbir haberimizin olmadığı hücrelerde gerçekleşiyor. 100 trilyon hücrenin her birinde gerçekleşiyor.
Evet.
Yani akılanmaz bir, yani akıl sınırlarımızın çok çok ötesinde, çok yüce bir güç, çok sonsuz bir güç tarafından, yüce Allah tarafından özel olarak yaratılmış, karşımıza konmuş.
Evet.
Burada şimdi, bize düşen Allah'ın yüce kudretini takdir etmemiz.
Evet. Şimdi unutmamak lazım ki bu hücredeki organellerden yalnızca bir tanesi.
Evet.
Bunun gibi birçok organel var. Bakın mesela Golgi cisimciği denen bir cisimcik var. Onunla ilgili kısa bir filmimiz var, ona bakabiliriz. Golgi cisimciğinin özel bir görevi var. Posta ofisi gibi görev görüyor. Hücrenin içindeki ambalaj sistemi. Gelen
bu proteinleri... Proteinler de, evet.
Evet. Proteinleri ambalaj yapmak görevi. Bakın hücreyi görüyorsunuz burada. 3 boyutlu bir kesit görüyorsunuz hücrede. Hücrenin çekirdeği. Ve şu anda bu yeşil bölge Golgi cisimciğine odaklanıyor. Golgi aygıtı. Bu organellerden bir tanesi. Mesela mitokondri enerji santralı bir organel ise bu bir diğer organel. Proteinler bakın geliyor. Golgi cisimciğine giriş yapıyorlar. Golgi'nin içine girdikten sonra proteinler, burada gördüğünüz gibi Golgi'ye bakın giriş yapan proteinleri görüyorsunuz. Golgi'nin içinde özel işlemlere tabi tutuluyorlar. Golgi aygıtına gelen maddeler ince bir zarla kaplanarak paketleniyor. Bakın burada tabii temsili görüntüler bunlar. Tam bir paketleme sistemi. İnce bir zarla kapatılıyor. Bu Golgi cisimciğinin özel görevi bu. Muazzam bir akıl var tabii burada. Yani muazzam bir işleyiş. Hı hı. Allah'ın gücüyle, sonsuz gücüyle tabii. Proteinler türlerine ve girecekleri yere göre ayrı ayrı paketleniyorlar. Yani mesela bir protein ne olarak görev yapabilir? Hormon olarak görev yapıyorsa hücrenin dışına çıkacak. Hı hı. Apayrı bir yere gidecek. Mesela beyinde üretilen bir hormon Değil mi? Böbreklere gidip orada görev yapabiliyor.
Evet. O zaman şöyle diyebilir miyiz? Amerika'daki bir şirket mesela Japonya'da bir fabrikaya sipariş veriyor. Diyor ki bana şu cihazı üretir misin diyor. O da üretiyor güzel hala. Böyle hiç eksiksiz kusursuz bir şekilde tam plan doğrultusunda. Sonra onu paketliyor Golgi denen fabrika altyapısı içinde. Ve onu sonra kargo ile gönderiyor. Evet. Ve tam adresine Amerika'daki tam adresine ulaşıyor ya da Türkiye'deki diye.
Evet. Yani tam adrese ulaşmak için bakın posta sistemi değil mi? Son birkaç yüzyıl içinde geliştirilen kusursuz. Bir sistem insanlık tarihi boyunca. Evet. Çünkü üzerine adres yazmanız gerekiyor. Posta kodlama sistemi vardır. Değil mi? Artık barkodla da gidecek adres belirlenmeye başlandı. Gidecek kişinin adresini, ismini, cismini yazmanız gerekiyor. Yazmazsanız boş bir zarf asla adresine ulaşmaz.
Evet.
İşte Golgi cisimci içerisinde türlerine ve gidecekleri yere göre ayrı ayrı paketleniyorlar.
Yani postada hiçbir şekilde kaybolma olmuyor o zaman.
Kaybolma olmuyor.
Ve zamanda ulaşıyor. Gecikme de olmuyor. Çünkü hayati parçalar bunların hepsi. Hayati ürünler.
Her an insanın vücudunda bunlardan katrilyonlarcası şu an hepimizin vücudunda katrilyonlarcası hücrelerinize yapılıyor.
Maşallah.
Hiçbir eksik olmadan, hiçbir yanlışlık olmadan.
Kör hücrelerin bunları yapabilmesi söz konusu olamaz. Yani böyle bir iddia. İşte konuyu bilmeyen, konuya uzak olan ya da konunun gerçeğini işte gözler önünden saklamak, gerçekleri karartmak isteyen belki de bilinçli ya da bilinçsiz bir şekilde bunların içine girmeden yapılırsa, kasıtlı olarak yapılırsa böyle bir şey mümkün.
Evet, bakın şimdi burada bir ayrıntı daha var. Golgi cisimcinin içerisindeki görev gören bütün proteinler ki enzimler protein yapısında oluyor bunların. Bunların hepsinin DNA'da şifrelenmiş olması gerekiyor.
Evet.
Yani DNA'da bunların kodları var. O DNA'da o şifreleri okuyacak ayrı enzimler gerekiyor. Yani şu sistemin işleyebilmesi için bakın binlerce protein yapısı hücrenin tam mükemmel yapısıyla var olmuş olması gerekiyor. Bu da tabii bize hücrenin ve bütün canlıların Allah tarafından yaratıldığını gösterir. Nitekim fosil kayıtlarına baktığımızda tam da bunu görüyoruz. Bakın bu yeryüzündeki en eski hücre fosilleri bunlar. Ben size büyüterek göstereyim. Bu sol taraftaki. Bakın 3,5 milyar yıllık Avustralya'da bulunan bakteri fosili görüyorsunuz.
Evet, bakterilerin de fosilleri bulunuyor tabii.
Evet, ilk bulunan bakteri fosillerinden bir tanesi bu. Bakıyorsunuz yapısına, günümüzde yaşayan bir bakteri var. Leptolingia bakterisi diye. Tıpatıp birebir aynı bir yapısı olduğunu görüyorsunuz. Zaten aksi olamaz, şundan dolayı olamaz. Şimdi gördük, hücrenin öyle kompleks bir yapısı var ki sadece tek bir organelinin yapısı bile insanın hayal edebileceğinden daha kompleks bir yapısı var. Oradaki bütün yapıların aynı anda eksiksiz olarak var olması yani yaratılmış olması gerekiyor. Bu yüzden dolayı hücre eksik olamaz. Çünkü organellerinden birisi eksik ya da fonksiyon görmediği zaman o hücre işlev göremiyor. Hayatta kalamaz zaten.
Tabii mesela bir fabrika bile bugün diyelim işte ruhsat alacak, çalışmaya başlayacak. Eğer bir ünitesi eksikse zaten yeterince gerektiği gibi üretimini gerçekleştiremeyecektir. Ve bunun için de ruhsat alınacak. Eksik kalacaktır. Onun için zaten tam anlamıyla faaliyete geçemez. Hücreye bakıyorsunuz aynı şekilde pek çok ünitesi var. Ve her bir ünitenin aynı anda faal bir şekilde, kusursuz bir şekilde çalışması lazım ki hücre var olabilsin.
Tabii hayatta kalabilsin. Mesela mitokondrisi olmayan bir hücre olabilir mi? Mümkün değil. Mümkün yani değil, nerede enerji elde edecek? Ölür. Anında yani. Bir saniye bile yaşayamaz. Golgisi olmayan bir hücre yine olamaz. DNA'sı olmayan bir hücre olabilir mi? Tabii ki olamaz. Yani bütün proteinlerin orada kodlanmış olması gerekiyor. Hadi bunları bıraktık. Proteinlerinden herhangi birinin eksikliğinde o hücre ya sakat hale geliyor ya ölüyor. Dolayısıyla hücrenin doğal seleksiyon ya da mutasyon gibi hayali böyle ne belirsiz mekanizmalarla
onlar
beklemek
gibi
bir şey yok.
Çok komik iddialar. Onlara girersek şimdi öncelikle tabii bunları anlatıyoruz. Ki o saçmalığı dinlediklerinde seyircilerimiz daha bir şaşırsınlar.
Evet. Yani hücrenin böyle bir lüksü yok. Evet. Bundan dolayı da zaten fosil kayıtlarında ilk hücrenin birdenbire var olduğunu görüyoruz. Nitekim biyoloji kitaplarında ki bu dünyanın en ünlü biyoloji kitabı Campbell and Rees isimli dünyadaki standart biyoloji kitabıdır. Amerikalı Campbell bu kitapta diyor ki bildiğimiz kadarıyla diyor bütün hayat diyor hayattan daha önce var olan bir hayattan meydana gelir diyor. Bu hayat hayattan gelir prensibine biz biyogenez diyoruz diyor. Yani bu bilimsel bir gerçektir. Ne demek bu? Yani mesela bir hücre var. Biz o hücreye baktığımızda onun mutlaka başka bir hücreden var olduğunu biliriz. Değil mi?
Döndürerek çoğalmış evet.
İlk hücre işte, ilk yeryüzündeki ilk hayatı meydana getiren Allah'ın hay sıfatının tecellisidir.
Evet.
Allah bütün hayatın sahibidir. Hayatın sahibi olan Allah canlılık verir cansız maddeye ve bundan hücreyi yaratmıştır ve bundan da canlılar meydana gelmiştir. Bütün canlıları yaratan, yani onlara canlılık veren Allah'tır.
Evet.
Dolayısıyla ilk hayatın sahibi de Allah'tır. Bu bize bilimsel bir gerçek olarak Allah'ın varlığına götürüyor. Hı hı. Fosil kayıtı da burada sol tarafta gördüğümüz fosiller de bunu tam olarak destekliyor. Mükemmel bir hücre birdenbire hayatın başlangıcında ortaya çıkıyor.
Proteinlerden de bahsedelim o zaman.
Tabii
şimdi
ki.
Hücrenin temel yapı taşı olan, yani tuğlaları diyelim, yani o bir fabrika diye bahsediyorsak o fabrikanın işte tuğlaları hani bir yere gelecek yapıyı oluşturmak üzere. En ufak parçası neyse biz ondan bahsediyoruz. Proteinler. Proteinler olmadan zaten hücrenin varlığı söz konusu değil.
Değil.
Tek bir protein ise daha küçük altyapılardan, amino asit denen altyapılardan meydana geliyor. Amino asitler de büyükçe moleküller. Özel bir şekilde tutturulmuş moleküller bir araya gelmiş zincir şeklinde. Bu amino asit denmiş bunlara. Bu amino asitler bir araya gelerek proteinleri oluşturuyorlar. Ve proteinler fabrikanın çalışan yapıları, çalışan motorları olarak fabrikayı işlerlik kazandırıyorlar zaten. Proteinler olmasa zaten fabrikanın anlamı yok. Hücrenin hücre denmiyor. Hücre denemez zaten proteinler olmadan bir hücreye. Şimdi bir protein, evrimcilerin iddiası diyorlar ki hücre tesadüfen oluştu. İşte Darwin zamandaki o ilkel mikroskopik şartlar ortamında ne diyorlardı? İşte bir hücreyi bir leke olarak görüyorlardı en fazla o ilkel ışık mikroskopları altında. İçi şöyle dolu bir baloncuk diyorlardı. Onun içindeki bu altyapıları bilmiyorlardı. İşte Golgi yapısı var, işte mitokondrisi var, işte seçici geçirgen bir zarı var, çekirdeği var, çekirdeğin içinde DNA'sı var. Ki DNA tek başına şu anda genetik bilimi var şu anda. Tek başına uçsuz bucaksız bir bilim dalı. Bunlardan hiçbir şekilde haberdar değildi o zamanın insanları. O yüzden bu hücre için işte çamurlu bir gözede kendi kendine meydana gelebilecek bir yapı olduğunu iddia edebiliyorlardı. Neden dolayı iddia edebiliyorlardı? Cahilliklerinden dolayı. Bilmediklerinden dolayı. Oysa biz bugün biliyoruz ki bir hücrenin içinde çok büyük bir kompleksilik var. Ucu bucağı olmayan yapılar bir araya gelmiş, kusursuz bir şekilde çalışıyorlar. İşte bunlardan en büyük evrim teorisini zaten geçersiz kılan, daha ilk başlangıç noktasında geçersiz kılan bir biyoloji kitabını açtığınızda karşınıza çıkan protein. Tek bir protein, herhangi bir protein diyelim insan vücudundaki 500 amino asitten meydana gelen bir protein diyelim. Proteinin A proteini diyebilmemiz için yaklaşık 100 bin çeşit protein var. İnsan vücudunda 200 bin çeşit protein var. 100 bin çeşit pardon. Bunlardan bir tanesinin kusursuz bir şekilde çalışıyor olması lazım. Eksiksiz, bozuk olmaması lazım. Bozuk olmaması için onu meydana getiren 500 amino asitin belli bir sıra dahilinde meydana gelmiş, dizilmiş olması gerekiyor.
Evet.
Bir. Yani burada 500 tane amino asidin, yani 229. amino asitten sonra 230. amino asidin ne olduğu kesin ve net. Yani bir hata olmaması gerekiyor ki o protein çalışabiliyor olsun. A proteini denebilsin ona. Mesela sitokrom C hücrenin oksijenizasyonunda, yani oksijeni kullanarak işte enerji elde etmesinde kullanılan bir protein hemen her hücrenin içinde var. Bu sitokrom C'nin 500 amino asitle oluşan bir protein.
Biraz daha ufak, evet. Da örnek olarak veriyorsun.
Evet. 100 örnek olarak, ortalama şey. Rakam olarak. Onun var olabilmesi, çalışabilmesi için amino asitlerinin belli bir sıra dahilinde olması şart. Bir tanesinin yeri değilse o sitokrom C olmaktan çıkıyor. Oksijeni hücre içinde kullanabilecek bir protein zaten olmuyor.
Evet.
İşlevsiz, bozuk bir protein oluyor. Hücre olmuyor zaten. Hayat da olmuyor.
Onun neden olduğunu anlatalım. Şimdi amino asit zincirleri dedik değil mi, proteinler?
Evet.
Her bir nokta için 20 çeşit amino asit var. Yani canlılardaki protein yapısında kullanılan 20 çeşit amino asit var. Mesela insan vücudu bunlardan 10 tanesini kendisi yapabiliyor. Bakın bu da çok önemli. Amino asitlerin sentezlenmesi için, yani yapılabilmesi için özel proteinler var. Yani sırf amino asitlerin yapılabilmesi için protein gerekiyor yine.
O da evrimi evet. Geçersiz kılan başka bir
tabii,
gerçek.
Bakın evrimi kökünden bitiriyor zaten bu
evet.
Gerçek. Yani doğada kendi kendine doğal şartlarla kesinlikle amino asit oluşmuyor. Amino asit sadece canlı hücrelerinde, o da proteinlerin varlığında sentezlenebiliyor, yapılabiliyor. Bakın insan kendisi 10 tane yapabiliyor, 10 tanesini dışarıdan, yani hayvanlardan ve bitkilerden almak zorunda. Şimdi 20 çeşit amino asit diyelim ki amino asitler var. Ya amino asitlerin olduğunu varsayalım. Evet. Bu da yetmiyor. Kesinlikle yetmiyor. Bakın çünkü...
Tesadüfen olabilir mi böyle bir zincir?
Tabii.
Ona bakıyoruz.
Amino asitleri yan yana bıraktığınızda ne oluyor? Buna bakalım. Amino asitler zaten protein olması, amino asitlerin sentezlenmesi için, yapılabilmesi için bu zaten bitiriyor olayı. Evet. Baştan Darwinizmi bitiriyor. Ama biz devam edelim yine. Proteinlerin oluşması için 3 tane olması gereken koşul var. Birincisi, bütün amino asitlerin doğru bir dizilimde dizilmesi. Yani amino asitler sadece bir dizilimde, doğru dizilimde dizildiği zaman protein oluşabiliyor ondan. O amino asitlerden herhangi birini değiştirdiğiniz zaman proteinin yapısı hemen bozuluyor, işlev göremez hale geliyor. İkincisi, bütün amino asitlerin sol elli olması gerekiyor. Bakın, şu benim sağ elim ve sol elim. Amino asitler birbirinin ayna simetrisine sahiptirler. Yani tıpkı sağ el ve sol el gibi böyle düşünülebilir. Mutlaka sol elli olanlar protein yapısına giriyor. Evet. Canlılarda ve bütün canlılarda yapısına. Bu eksiksiz böyle. Bakın evet. Bu da evrimi bitiriyor. Evet. Darwinizmi bitiriyor. Hatta Dünya Britanik Ansiklopedisi var. Dünyanın evrimci bir ansiklopedi. Şöyle diyor. Canlılarda diyor sadece sol elli proteinlerin olması, sağ elliler olduğu halde hiçbir zaman proteinlere girmemiş olması şuna benzer diyor. Bir parayı alın diyor, yazı tura atın diyor, sürekli yazı geliyor diyor. Milyonlarca kere atın, sürekli yazı geliyorsa diyor, işte bu diyor aynı mantık. Ne demek bu şimdi? Bir parayı alıp siz sürekli atsanız ve yazı tura hep yazı gelse ne düşünürsünüz? Burada bilinçli bir müdahale var değil mi? O para özel olarak ayarlanmış, hep yazı geliyor demektir evet. Bu. İşte proteinler özel olarak ayarlanmış. Yani yaratılmış.
Sol elli amino asitlerden meydana geliyor.
Sol ellilerden evet. Meydana geliyor. Bu ikinci koşul. Şimdi ama şimdi koşula bakarken şöyle bakmak lazım. Sağ elli ve sol elli varsa sol elli olma ihtimali, ihtimal hesabı yapacağız birazdan. %50 olmuş oluyor. Üçüncüsü, bu amino asitler birbirleriyle sadece özel bir bağla birleştiği zaman kimyasal bağ, buna da peptit bağ deniyor. Protein yapabiliyorlar. Evet. Fakat amino asitleri siz hangi ısıda, yani yüksek ısıda, düşük ısıda yan yana bırakın, peptit bağ yapmaya hep direnç gösterirler. Yapmaz kendi kendine. Peptit bağ oluşması için mutlaka başka proteinler gerekiyor.
Yani kendi kendine olabilecek bir şey değil. Zaten ayrı bir protein geliyor. Zaten var olmuş, yaratılmış bir protein. Gelip de o amino asitleri birbirine bağlıyor. Özel bir bağla.
Tabii. Özel.
Kendi kendine olabilecek bir şey değil.
Evet. Biz gene devam edelim. Yani bu ihtimal hesabını görmek açısından. Bu hocamızın Evrim Aldatmacası kitabındaki bir hesaplama. Bilim adamlarının yaptığı bir hesaplama. Amino asitlerin doğru olması için bakın. Şimdi önce hesaplayalım. Mesela 500 amino asitlik bir proteinden bahsettik. 20 tane amino asit, 20 çeşit amino asit var dedik. O zaman ihtimal 20 üzeri 500 yapar matematiksel olarak. Yani 10 üzeri 650'de bir ihtimal oluyor bu. Proteinlerin, amino asitlerin doğru dizilmiş olması ihtimali. Hı hı. Amino asitlerin sol elli olma ihtimali de 10 üzeri 150'de bir ihtimal.
Hepsinin sol elli olmuş olması.
Evet, hepsinin evet. Sol elli olmuş olması. Amino asitlerin peptit bağ yapma ihtimali de 10 üzeri 150'de bir ihtimal. 500 amino asitlik bir proteinde. Bunların üçünü birbirle topladığınız zaman bakın 500 amino asitin 10 üzeri 950 tane ayrı kombinasyonu var.
Gerçi olası kombinasyonu. Biz onu yine bir ihtimal olarak aldık da yani öyle bir ihtimal yok zaten.
Yok, onu düzelteceğiz. Evet. Ama evet. Şu ihtimali de görmek açısından.
Evet.
Yani siz bütün bilgisayarlarını toplasanız dünyanın böyle bir kombinasyonu denemeye kalksanız bakın 10 üzeri 950 defa denemeniz gerekiyor. Bunlardan yalnızca bir tanesi sizin aradığınız protein olacak. Diğerleri hepsi işlevsiz olacaktır. Evet. Fakat bu ihtimale yani 10 üzeri 950 tane kimyasal reaksiyona evrenin ömrü yetmiyor. Çünkü evrenin ömrü 10 üzeri 17 saniye Big Bang'den itibaren. Bakın burada 10 üzeri 950 tane reaksiyondan bahsediyoruz biz. Kimyasal reaksiyondan. Kimyasal molekülün oluşması reaksiyonlarından daha doğrusu. Çünkü tek bir reaksiyon değil bu. 500 amino asit için 499 tane bağlanma gerekiyor birbirine amino asitlerin. Evrenin ömrü yetmiyor bu şeylere. Sürekli yapsanız bile, en çabuk şekilde yapsanız bile. Buna, bakın böyle bir sayı bu. 950 tane sıfırla oluşan bir sayı. 10 üzeri 950'de bir ihtimal. Buna evrendeki atom sayısı da yetmiyor. 10 üzeri 950 molekülü bırakın evrende var olmak. Evrende 10 üzeri 79 tane atom var. 10 üzeri 79 atom, 10 üzeri 950 tane protein molekülünden bahsediyoruz biz. Yani bir bilinçli mekanizma, öyle bir akıl olacak ki bu insan aklından çok üstün bir akıl olması gerekiyor. Çünkü kimse hafızasında bu kadar ihtimali, hani bırakın bu kadar ihtimali, 3-4 ihtimalden sonrasını bile tutamaz yani değil mi?
Yani doğada bir deneme yanılma mekanizması olmadığı kesin. Ve böyle bir şeye ne kainatın ömrü müsait ne de kainattaki atomların miktarı müsait böyle bir deneme yanılma mekanizması için. Bakın tek bir tek bir protein molekülünün meydana gelmesi ihtimalinden bahsediyoruz. Yani bir tanesinden bahsediyoruz ki bunun için tezahüratlarla meydana gelme ihtimali kainat zaten buna müsait değil.
Evet. Şimdi değil, çok önemli bir noktaya değindi.
Yani diğer birçok protein olmuş.
Dedin ki bakın bunun olması için bir bilinçli deneme yanılma mekanizması gerekiyor. Yani biri oturacak ve akıl olması gerekiyor. 500 amino asit yan yana getirecek ve tam 500'de duracak. Çünkü 501 olursa amino asit sayısı protein işlevsiz oluyor. 499'da kalırsa yine işlevsiz oluyor. Yani 500 amino asitten oluşan bir proteinin varlığını hedefleyecek bir akıl gerekiyor. Tam 500'de duracak. Bakacak bu arada protein değilse amino asitleri tekrar ayıracak. Tekrar yeni baştan başlayacak ve her seferinde değişik bir kombinasyon deneyecek ki tabii bu olamaz da yani ben şimdi olayı anlaşılması açısından böyle bir ihtimalle bir tanesi bulunabilsin. Doğada deneme yanılma mekanizması yok. Siz amino asitleri yan yana bıraktığınız takdirde doğada hemen parçalanıyor doğal şartlarda. Ne peptit bağı yapıyorlar ne protein yapabiliyorlar. Bu bilinen bir gerçek. Evet. Şimdi daha önemli bir gerçeğe geliyoruz tabii buradan hareketle. Proteinlerin oluşması için mutlaka başka proteinler gerekiyor. Amino asitleri birbirine biraz önce değindik. Birbirine bağlayacak proteinler. Bakın bununla ilgili kısa bir filmimiz var. Bir protein nasıl sentezlenir? Buna bakalım şimdi hep birlikte. Tek bir protein nasıl oluşuyor? Tek bir protein oluşabilmesi için mutlaka hücrenin tam olarak var olması gerekiyor. Bu da evrim teorisini kökünden ortadan kaldırıyor. Daha en temelde. Bakın hücrenin olağanüstü kompleks bir yapısı var görüyorsunuz. Apayrı bir alem var. İstanbul'dan çok daha kompleks bir yapısı var. Her bir hücrede dünyanın en gelişmiş şehirlerinden daha kompleks yapı bulunuyor. Hücre içinde uygun sıcaklığın ve pH ayarının yani uygun ortamın olması gerekir. Yoksa enzimler çalışamıyorlar. Bunun için de mükemmel bir zarla çevrilmiş olması ve zarın üstündeki çok akıllı kapılar gerekiyor. Enzimler olmadan amino asitler birleşemiyorlar. Ve protein oluşturamazlar. İşte bu Darwinizmi bitiren bir gerçek. Bakın. Proteinlerin olması için mutlaka başka proteinler gerekiyor. Amino asitler enzimler olmadan birleşemiyor çünkü. Hatta biraz önce değindik. Amino asitler de sadece proteinler olduğunda sentezlenebiliyor, yapılabiliyor. Yani amino asitin olması için bile, bir amino asit olması için bile yeni protein gerekiyor.
Zaten yani biz bir tür çok daha böyle şey yapıyoruz. Sanki hani yanlış anlayacaklar belki bazı kişiler. Zaten tamamen imkansız böyle bir şey olması. Bu tek başına yeterli bir şey.
Tabii.
Bu bilinen bir gerçek. Herkes tarafından da kabul edilen bir şey. Bunun şeyi yok yani. Acabası yok.
60 ayrı enzim gerekiyor. Bu da yeterli değil. DNA gerekiyor. Bu da yeterli değil. Golgi gerekiyor. Evet. Bu da yeterli değil. Mitokondri dediğimiz enerji santralleri gerekiyor. Bu da yeterli değil. Kofullar gerekiyor. Hücre zarı gerekiyor ve hücrenin canlı olması gerekiyor. Ölü hücre hiçbir şey ifade etmez. Yani bütün organelleriyle, zarıyla, ölü bir hücre olsa DNA'sıyla hiçbir şey ifade etmez. Allah'ın onu canlı kılmış olması, yani yaratılmış bir canlı hücresi olması gerekiyor ki bir tek protein bile sentezleyebilsin. Tek bir proteinde böyle tesadüfen oluşamıyorsa ki oluşamıyor, başka proteinler ve hücre gerekiyorsa, Darwinizm ne oluyor? Kökünden bitmiş oluyor. Yani bu Darwin'in saçmalıkları, bu dünyanın çeşitli üniversitelerindeki bazı saçı sakalı birbirine karışmış, bazı güya bilim adamı kişilerin bu savunduğu batıl din daha en temel aşamada çöküyor. Bir tane protein oluşma aşamasında bitiyor.
Demek ki daha temelinde, daha hücrenin oluşması safhasında, daha insan vücudunu meydana getiren, işte bütün canlıları meydana getiren tek bir hücrenin oluşması gerçekten oluşabilir mi diye baktığımızda, daha tek bir protein safhasında zaten evrim teorisi çökmüş oluyor.
Evet.
Yani bize bunu ne sağlamış, ne göstermiş oluyor? Biyokimya bilim dalı ortaya koymuş oluyor bunu.
Ya bundan sonra artık böyle yok maymun fosili alıp, evet, bir insan kafatası alıp, bir tane maymun kafatası alıp,
bunu
yok
ona insan mı maymundan mı geldi? Demiş, evet. İşte buna benziyor demek
ona benziyor.
Çok komik
oluyor. İnsan
mı
maymundan geldi? Maymun insandan geldi.
Safsata olmuş oluyor.
Tartışmaları süper anlamsız zaten böyle. Böyle bir şeyin olamadığı çok belli zaten. Darwinizm, Marvinizm olmadığı. Allah'ın ol demesiyle, Allah'ın sonsuz gücüyle, sonsuz aklıyla, sonsuz yaratma sanatıyla yaratıldığını bilim bize kesin olarak kanıtlıyor.
Evet. İnşallah.
Evet. Kısa bir aradan sonra tekrar birlikte olacağız. Evet, gördük ki tek bir protein bile tesadüfen oluşamıyorsa ki doğadaki yani milyonlarca tür canlıda trilyonlarca çeşit protein var. Demek ki canlılık hiçbir şekilde, zaten yani çok bilinen bir şey de bu anlaşılması açısından, Darwinizm iddia ettiği gibi, bu saçmalığı iddia ettiği gibi olmadığı kesin. Bilimsel gerçekler bize, bütün bilimsel gerçekler, yani genetikten elde ettiğimiz, paleontolojiden elde ettiğimiz, moleküler biyolojiden elde ettiğimiz, biyokimya, bütün bilimsel gerçekler bize sonsuz akıl sahibi ve sonsuz güç sahibi, kudret sahibi, evet, bir yaratıcının varlığına götürüyor.
Evet.
Zaten bilim bu şekilde işler. İnşallah. Yani bilim hiçbir zaman, mesela iddia ediyorlar ya işte bilim haşa bir yaratıcının varlığından güya bahsediyor. Öyle bir şey yok. Bilim bir yaratıcının varlığını inkar etme amacıyla ortaya çıkamaz. Bilimin amacı bu değildir. Bilim şudur. Doğayı incelersiniz siz. Bir takım çıkarımlar yaparsınız gözlemlere dayanarak. Eğer bu gözlemler ve deneylerin sonuçları sizi bir yaratıcının varlığına götürüyorsa bilim bunu kabul eder.
Evet.
Bilim adamının gerçek görevi budur. Yoksa kalkıp da 19. yüzyıldan kalma köhne mantıklarla bir yaratıcının varlığını inkar etmek değildir. Bu, evet, materyalist felsefedir. Yani, evet, maddeyi mutlak kabul eden, bir yaratıcının varlığını kabul etmeyen, maddenin varlığını mutlak kabul eden, yaratıcının varlığını kabul etmeyen çarpık bir felsefedir bu. Bilimle alakası yoktur bunun.
Evet. Zaten Allah'ın varlığını anlamak için bir profesör ya da doçent olmaya hiç gerek yok. Yani biyokimya bilmeye de çok gerek yok aslına bakarsanız. Çünkü mesela farz edelim, sahilde yürüyorsunuz. Dalgaların kumsala vurduğu, böyle bir sahilde yürüdüğünüzü farz edin. Bir anda karşınıza neler çıkabilir o sahilde, kumda? Belli şekiller çıkabilir. İşte dalgaların belli belirsiz, böyle düzensiz şekiller ortaya çıkabilir. S şekilleri çıkabilir. İşte değişik tepeler, çukurlar çıkabilir. Ama bir anda karşınıza böyle kumdan bir kale çıkıverirse ve bu kumdan kalede böyle burçları varsa, güzelce bir şekillendirilmiş burçları var olsun, belli bir kapısı olsun, pencereleri olsun, etrafına kazılmış bir hendeği olsun, böyle bir kumdan bir kale karşınıza çıkarsa, kim der ki bu dalgalar bunu oluşturdu diye böyle bir iddiada kim bulunabilir? Kimse bulunmaz. Bir çocuğu alın getirin, deyin ki bu nasıl meydana gelmiştir? Ne diyecektir? Diyecektir ki ya herhalde bunu başka çocuklar gelmiştir, burada işte güzelce şekillendirmiş, yapmışlardır diyecektir. Çocuk için, çocuğun söyleyeceği budur. Çocuk bile bunu bu şekilde akledip söyleyebilir. Yani biri yaptı diyecektir. Bunu dalgalar, tesadüfler işte meydana getirdi, böyle bir iddiada kim bulunabilir? Kimse bulunmaz. Ama bakın işte evrimciler böyle bir iddiada bulunuyorlar. Diyorlar ki hayır, bu kumdan kale, beyaz önlük giymiş bir profesör geliyor çocuğun böyle söylemiş olmasına rağmen. Diyor ki bu, diyor, bu kumdan kale işte milyonlarca yıl içinde dalgaların, rüzgarların, şimşeklerin etkisiyle, tesadüfi etkisiyle kendi kendine oluşmuştur diyor. İşte evrimcilerin içine düştükleri komedi bu. Böyle bir ortam, böyle bir sahne var karşımızda. Yani çok açık ve net bir şekilde ortadayken, yani kompleks yapıların tesadüfen ortaya çıkamayacağı gerçeği bu kadar açık netken, hala kalkıp da bunu tesadüflerle olmuş demeleri kendilerini ancak komik duruma düşürüyor.
Aslında Darwinizme tabii kimse inanmıyor. Çünkü bütün Darwinistlerin eserlerine baktığınızda, kitapları okunduğunda mutlaka itiraf ediyorlar Darwinizmin, evet, olmadığını. Ama mutlaka. İşte kimisi diyor ki bir proteinin oluşma ihtimali maymunun daktilo yazması gibi bir ihtimal diyor. Charles Darwin çıkıyor diyor ki gözü düşünmek beni diyor buz gibi etti diyor. Tavus kuşunu düşünmek beni hasta ediyor diyor. Ara geçiş formu yok diyor. Ara geçiş formu yok ne demek? Darwinizm yok demek. Dawkins'a bakıyorsunuz, Kambriyen dönemini işte ele almış. Oraya diyor hiç evrimleşmeden konmuşlar gibi diyor, evet, ondan sonra. Hatta tesadüf mantığının saçmalığını anlatamayacağını anlayınca bu sefer uzaylılar yaptı demeye başlıyor.
Evet.
Yani bir sürü zırvalama böyle. İşte tabii bu şunu gösteriyor. Yani aslında hocamız söylemişti. Ateizme aslında kimse inanmaz. Fakat bu ortamın şartları, işte insanların kendini kabul ettirme istekleri, işte züppe tavırlarıyla vesaire ortaya çıkmış olan böyle bir inanıştı. Tabi Allah'ın yarattığı kader doğrultusunda.
Mutlaka.
Fakat hiçbir insan, aklı düzgün, biraz düzgün çalışan, mantığı olan bir insan zaten böyle bir şeyin olamayacağını bilir.
Şimdi çölde yürürken karşınıza 3 tane üst üste dizilmiş tuğla çıksa ve bunlar da böyle şekilli 4 köşe düzgün şekillendirilmiş tuğlalar olsa ama 3 üst üste dizildiğini farz edelim. Kimse buna işte çöldeki işte kumlar milyonlarca yıl içinde tesadüfen bir araya geldiler, birbirlerine yapıştılar. Sonra da bir düzenli yapıyı ortaya çıkardılar demez. Neden? Çünkü burada bir düzen var, bir yapı var, bir yapılanma var ve bir akılla bir amaca hizmet edecek şekilde bir duvar diyelim. Bir amaca hizmet etmek üzere o tuğlalar dizilmiştir. Şimdi hücreye bakıyoruz. Yani bu bahsettiğim kompleksliğin yanında hücredeki komplekslik karşılaştırma götürmeyecek derecede çok çok kat be kat daha ötede. Değil bir organ içindeki komplekslik, değil bir insan vücudundaki bir sistem. Yani bunların kat be kat üzerinde sistemlerden bahsediyoruz. Daha kompleks yapılardan bahsediyoruz. Mesela göz. Göz mesela Darwin'in neden teorisinden soğutuyor? Neden teorisinin karşısında en büyük problem olarak görüyor kompleks yapıları? Bakın kendi ifadesi var. Diyor ki, eğer, Charles Darwin bunu söylüyor, diyor ki, eğer birbirini takip eden çok sayıda küçük değişiklikle kompleks bir organın oluşmasının imkansız olduğu gösterilse, teorim kesinlikle yıkılmış olacaktır diyor. Bakın demek ki birbirini takip eden çok sayıda küçük değişiklikle, Darwin'in iddiası bu gerçi, yani bütün canlı yapılarda böyle bir şey olduğunu öne sürüyor ve kompleksliğin böyle ortaya çıktığını öne sürüyor. Bu şekilde diyor, kompleks bir organın oluşmasının imkansız olduğu gösterilse, ki bunu her şekilde her organ için bunu gösterebiliriz, birazdan da gösterelim hatta, teorim kesinlikle yıkılmış olacaktır. Ve bakıyoruz, görüyoruz ki kompleks organ, hücre, organ ve sistemler tesadüfen meydana gelemiyor. Yani Darwinizm zaten yıkılmış oluyor bilim karşısında.
Evet, yani şu şimdi burada aşama aşama meydana gelemezdi. Tersten evet. Baktığımız zaman şu ortaya çıkıyor. Hakikaten bu kompleks organ yapılarını siz daha basite indirgeyemiyorsunuz. Yani bir parçasının eksikliğinde veya yer değiştirmesinde bütün organ, bütün sistem işlemini kaybediyor. Mesela gözden bahsediyor. Gözden bahsettik. İnsan gözünü ele alalım. Bakın görüyorsunuz birçok parçadan oluşuyor.
Yaklaşık 40 ana parçadan oluşuyor zaten.
Evet, evet. Ki daha da ufak çünkü moleküler bir sistemi de var gözün. Mesela kornea denen saydam hücrelerin olduğu kısım, saydam kısım. Hücrenin merceğini görüyoruz burada.
Gözün merceği evet.
Evet. Bu gözün merceğinin gözün merceğinin etrafında minik kaslar var. Bu kas yapıları
iris denen.
Evet. Iris ışığın girişini mesela yani denetliyor.
Diyafram gibi açılıp kapanarak evet. ışığın miktarını ayarlıyor.
Ayrıca kaslar bu lensin merceğin çapını düzenliyor.
Evet.
Bütün damar sistemlerini görüyorsunuz burada. Sıvı akışının olduğu sistemler var. Sıvı üreten ve döngüyü yapan
gözyaşı bezleri var. Göz kapağı var.
Evet, retina diye muazzam karmaşık böyle sinir bir sistemi var. Bunun moleküler biyolojisi var. Yani bu sistemi çeviren sayısız proteinler var ve proteinlerin birinin eksikliğinde bile göz işleyip göremiyor. Yani evet. Kısacası gözün herhangi bir parçası mesela korneası olmasa olmuyor.
Merceği bir tane yok, parçayı çıkarsak olmuyor. Evet.
Gözyaşı bezi yok, görmüyor. Bu retinadaki sinir sistemindeki proteinlerden bir tanesi eksik yine göremiyor. Herhangi bir parçasının eksikliğinde göz çalışmıyor. Yani bu şunu gösterir bize. Göz evrimcilerin iddia ettiği gibi aşama aşama parçaların birinin oluşup milyonlarca yıl bekleyip ikincisinin ona eklenmesiyle aşama aşama oluşmuş olamaz.
Evet. Yani bu bir örnek. İnsan vücudundaki organların bir örneği göz. Bu böbrek için de bu şekilde geçerli. Karaciğer hücresi için de, karaciğer organ için de bu geçerli. Pankreas için de böyle, sindirim sistemi için de böyle, bağırsaklar için, kas yapıları için de bu şekilde geçerli, beyin için de geçerli, kulak için de böyle. Yani ucu bucağı yok. Bütün organlarımız, bütün sistemlerimiz, bütün hücrelerimiz için tek tek ele alındığında tek bir parçanın eksikliği zaten o sistemin işlevini yitirmesiyle sonuçlanıyor. Tek bir parçayı çıkarsak.
Evet.
Mesela lensi çıkarsak o zaman ne olacak? Görüntü istediği kadar karşıda olsun, ışık olsun, aydınlık bir ortam olsun. Hiçbir şekilde retinanın üzerine görüntü düşürülemeyecek. Yani kırılıp, küçültülüp ve ters çevrilerek retinanın üzerine düşürülemeyecek. İstediği kadar retinada orada olsun. Ya da kornea şeffaf olmasın. O hücreler çekirdeklerini yitirmiş olmasınlar bilinçli bir şekilde. Ve bulanık olsunlar. O zaman içeri ışık giremeyecek. Kornea olmasın yani. Yani yine hücreler olsun ama o parça olsun ama istendiği olması gerektiği gibi olmasın. Bakın yine göz olmuyor.
Evet yani mesela öyle saçma iddiaları var ki diyorlar ki mesela doğal seleksiyon bunu yaptı. Ya doğal seleksiyon bunu yapar mı? Doğanın kendisi zaten yaratılmış. Atomlardan oluşuyor. Taş, toprak, hava, su oturup da ya dur biz şimdi atomlar düşünüp biz şimdi görmeyi görecek yapalım. Bir organ yapalım, görmeyi yapalım. Bilmiyor ama bunu yapacak. İşte duymadan haberi yok. Atomlar diyorlar ki biz duyacak bir organ yapalım. Hava titreşimlerini algılayacak, bunu sese çevirecek, müzik olarak algılayacak, ses olarak algılayacak. Ya da işte dokunma duyusunu oluşturalım. Ya da koklamayı oluşturalım. Böyle yani tam bir kepazelik. Yani evet. Böyle mantığı o kadar saçma bir şey ki.
Danişler diyorlar ki işte bu 40 ana parça her biri diğerinin oluşmasını bekledi diyor. Milyonlarca yıl boyunca beklediler diyorlar. Mesela lens oluştu diyorlar, kornea'nın oluşmasını bekledi. İşte bütün gözün retinası oluştu, gözyaşı bezlerinin oluşmasını bekledi. Hayır, böyle bir şey beklemeye lüksümüz yok. Daha mesela gözyaşı bezleri yoksa eğer, dakikalar içinde zaten göz kuruyup yok olacaktır. Geriye göz kalmayacaktır. İstediği kadar 39 parça olsun, tek bir parçayı çıkarın. O 40 parça yerinde işler bir şekilde olmadığı için zaten görme olmaz, göz de yok olup gider.
Evet.
Yani doğal seleksiyonun böyle bekleme gibi şuurlu, bilinçli bir şekilde hareket etmesi gibi bir şey de zaten söz konusu değil.
Çok büyük bir saçmalık tabii yani. Evet. Biz doğal seleksiyon falan hepsi hikaye de anlaşılması açısından anlatıyoruz. Bakın genel kültür diye anlatıyoruz daha doğrusu.
Evet, doğru.
mesela gözün moleküler biyolojisi akıllara durgunluk verecek bir yaratılış mucizesi ortaya koyuyor.
Maşallah.
Bakın. Fotonlar geldiği zaman tek bir foton geliyor. Bir proteinin şeklini değiştiriyor. Bu proteinin adı rodopsin. O şekli değişen protein ikinci bir proteinle bağlanıyor. Bu şekilde bunlar üçüncü bir proteinle ve daha sonra dördüncü bir proteinle bağlanabiliyorlar. Bunun sonucunda hücrenin içerisindeki tuzun oranı düşüyor. Bunlar tuz olarak yani temsili olarak tuz olarak gösteriliyor. Tuz oranı düşünce bundan bir elektrik sinyali oluşuyor ve görme oluşuyor. Bu gördüğünüz reaksiyonlar ne kadar zamanda oluşuyor biliyor musunuz? 3 pikosaniye. Bakın 1 pikosaniye demek 1 saniyenin trilyonda biri. Bakın bu 1 saniye. 1 saniyenin trilyonda birinin de bir süre içerisinde gerçekleşiyor. Yani 1 saniye içerisinde bu yaklaşık reaksiyonlar 300-400 milyar kere gerçekleşiyorlar gözün maşallah. İçerisinde. Bu aklın böyle yani hayal edilebilecek bir sistem değil yani böyle kavrama sınırlarının ötesinde bir yaratılış söz konusu. Bakın bu proteinlerden, bu tabii çok basitleştirilmiş olarak anlatılan hali yani bu kadar basit değil sistem, daha da kompleks bundan. Bu proteinlerden herhangi birinin eksikliğinde mesela sırf şu rodopsin proteini olmasa diğer her şeyi var gözün. Merceği var, lensi var, korneası var, bütün sistemleri var, göz kapağı var, gözyaşı bezleri var. Bir tane rodopsin proteini yok, eksik. Görmüyor. Mümkün değil görmesi. Ya da translüsin diğer protein eksik. Yine görme olmuyor. Protein var. Rodopsin proteini, bütün proteinler var. Rodopsinin birkaç tane amino asidi, biliyorsunuz bunlar amino asit zinciriydi ya. Amino asidinin mutasyonla değiştiğini varsayın. Yine göz görmüyor.
Evet.
Bütün sistem çöküyor. Bu bize şunu gösteriyor. Charles Darwin ne demişti? Herhangi bir organın aşama aşama küçük küçük değişikliklerle tesadüfi olarak oluşturulamadığı gösterilirse benim teorim kesinlikle çökmüş olacaktır.
Evet.
İşte Darwinizm çöküyor. Zaten her yerde çöküyor da bir de burada da çöküyor. Yani bütün organ sistemlerini incelediğimizde canlılardaki kompleksliği bunun böyle aşama aşama tesadüfen oluşamayacağı çok açık. Zaten olmaz da yani bu şekilde Allah tarafından yaratıldığını kanıtlıyor bize bilim. Bilim kanıtlıyor.
Evet.
Zaten bakıyorsunuz tarihteki ilk göz bakın trilobit gözü 520 milyon, 540 milyon yıl önce yani Kambriyen döneminde yaşamış olan bir deniz canlısı var. Okyanusların dibine yaşamış olan. Buna trilobit deniyor. Bugün soyu tükendiği için artık trilobitler yok. Trilobitlerin göz yapısını görüyorsunuz burada. Yakın plan çekimle bakın. Biraz daha yakın plandan. Bu trilobit gözü, bu da günümüzdeki böceklerde görülen, arılarda, yusufçuklarda görülen, böceklerde görülen göz yapısı. Buna petek göz yapısı deniyor. Bakın burada gördüğünüz gibi her bir peteğin içindeki yaklaşık 600 petek var her bir gözde. Çift mercek var. Her bir gözde çift mercek. Biliyorsunuz insan gözünde tek mercek var. Trilobitin tek bir gözünde 1200-1500 tane mercek oluyor. Toplam iki gözünde 2-3 bin tane mercek oluyor. Yani bu akıl almaz derece kompleks bir göz yapısı. Ve tarihte yani canlıların tarihinde 540 milyon yıl önce birdenbire ortaya çıkıyor. Demek ki ilkel göz diye bir şey yok. İlk göz, bugünkü gözle aynı olan bu ileri derecede çok kompleks göz yapısı Allah tarafından 540 milyon yıl önce yaratılmış olduğu için birdenbire ortaya çıkıyor.
Maşallah. Demek ki ilkelden gelişmişe doğru bir süreç yok tarihte.
Yok.
Yani canlılığın tarihinde geçmişte de paleontoloji bunu ortaya zaten koymuş oluyor. Zaten olamayacağını biz mantıken de anlattık. İşte biyokimyasal olarak da imkansızlıklarını ortaya koyduk. Hala nasıl oluyor da bugün hala savunma geliyor evrim teorisi? Çok tabii azaldı, sayı olarak çok azaldılar. Oran olarak çok azaldılar. Çok küçük bir azınlık kaldılar. Onlar da direniyorlar. Yani şey olmasın, ayıp olmasın diye direniyorlar artık herhalde. Çünkü bu kadar bilimsel gerçek varken, çünkü bir tanesi, tek bir proteinin bile oluşması bu kadar imkansızken, hala kalkıp da bunun olabileceğine dair iddialar öne sürmek, işte hala işte ihtimal var da işte olabilir ama ihtimal yok ki. Zaten proteinlerin aynı anda olması lazım ki proteinler üretilebilsin.
Evet.
İhtimal yok. Yani sıfır ihtimal.
Yok, bunu artık tabii Allah razı olsun hocamızdan.
Evet.
Dünya aydınlandı. Yani aydınlanma dönemine girildi. Gerçek İnşallah. Aydınlanma dönemine girildi. Şimdi mesela Amerika'da söylemiştik birkaç program önce. Penn State Üniversitesi diye dünyanın en büyük üniversitelerinden ve Amerika'nın en büyük üniversitelerinden birinde evrim aldatmacısı konferansı oldu geçtiğimiz günlerde. Bizim evet. arkadaşlarımız gittiler. Ondan daha sonra da Philadelphia'daki Drexel Üniversitesi'nde. Şöyle olmuş. Ben daha önce bu üniversitede konferansa gitmiştim. Sen değil de başka bir arkadaşımız vardı. Birlikte gitmiştik evet. konferansa. Bütün evrimci hocaların geldiği bir konferanstı böyle. Allah'ın izniyle orayı biz dümdüz ettik. Yani tam anlamıyla düzledik. Bu birkaç sene önce olmuştu. Şimdi arkadaşlarımız yine aynı yere gitmişler. Hiçbir dirençle karşılaşmamışlar. Yine evrimciler gelmiş böyle. Çok masum, uslu bir şekilde dinlemişler. Sonra telefonlarını ve maillerini alıp oradan gitmişler evrimci hocalar.
Evet.
Şimdi bu şunu gösteriyor. Evrim mevrim kalmadı artık. Yani Darwinizm paçavraya döndü. Tabii. Artık kimse savunamayacak duruma geldi. Daha önce işte iddiaları bilmem ne şusu, şudur budur ara geçiş formu vardı yoktu bilmem ne diyenler.
Evet.
Bugün artık böyle ağızlarını bıçak açmıyor.
Çünkü mesela kalkıp bir soru sorabiliyor. Hani şey olsun diye bir karşı koymaya yönelik olarak bir soru sorabiliyor ama o soruyu sorduğu zaman da daha ne kadar saçma bir soru sorduğunu farkına varmış oluyor sorarken.
Evet.
Çünkü zaten ispatlanmış bilimsel olarak slaytlarla mesela bugün şu ana kadar anlattığımız detaylarıyla zaten bitmiş durumda. Kalkıp da hala bir soruyu soruyor olması ya konuyu anlamadığı için ya da işte kendini çok daha zor duruma düşüren bir şey olmuş oluyor toplum önünde.
Tabii canım, Darwinizm yani 21. yüzyılda korkunç bir şey yani böyle bunu savunuluyor olması koskoca adamlar tarafından. Yani çocuk bile evet. anlar bunu. Getir bir tane fosili koy çocuğun önüne, günümüzdeki halini koy. Tabii evrim yok der hemen yani o kadarsa... Bir kere hocamız şu örneği vermişti. Bu çok önemli. Yani Allah'ın varlığını kavramak için insanın başka böyle bilim adamları, bilimsel delillere ihtiyacı yok zaten. Mesela demişti bir odanın içine koysalar bir insanı. Daha sıfırdan itibaren böyle. Orada doğmuş olsa yani orada görüyor her şeyi böyle. Sadece duvar görüyor. Sadece bu duvarın görüntüsü yani üç boyutlu renkli görüntü insan hemen kavruyor. Yani bunun yaratılmış olması gerekir. Yani bu görüntüyü yaratan bir güç var. Bir akıl var. İşte bu Allah. Yani böyle evet. çok delillere, mikrobiyolojiye, genetiğe, moleküler biyolojiye, biyokimyaya, paleontolojiye ihtiyaç yok.
Evet.
Ama tabii bunları bilmemiz gerekiyor. Çünkü Allah bunu emrediyor ki Allah'ın sonsuz aklını ve sonsuz sanatını kavrayalım biz.
Tabii yoksa evrim teorisi olmasaydı biz bu detayları belki de öğrenme gereği hissetmeyecektik. Ya detaylarına inmeyecektik belki de.
Gene öğrenirdik çünkü Kur'an'da Allah farz tabii, olarak kılmış
farz
bilim
yapılmasını. Farz olarak kıldığı için zaten yapmamız gerekiyordu.
Evet.
Ama bu şekilde de aktif olarak işin içine girmiş oluyoruz.
Evet.
Detaylarıyla öğrenmeye vesile olmuş oluyor evrim teorisi.
Tabii, evrimin kalkmasının önemi şuradan kaynaklanıyor. Sosyal Darwinizm'i de gördük. Tam bir bela. Yani insanlığın baş belası. Bu kalktığında mutluluk, adalet, sevgi, merhamet, kardeşlik, değil mi? Bütün kan dökmeler, savaşlar, zulümler ortadan kalkacak.
Evet.
Ekonomik krizin sebebi de bu. Komünizmin sebebi de bu. Kan dökülmesinin sebebi de bu. Irak'ta kan dökülmesinin sebebi de bu. Afganistan'da kan dökülmesinin sebebi de bu. Dünyanın neresinde bir zulüm, açlık, kıtlık, adaletsizlik varsa kökeninde Darwinizm yatıyor. Bunun için Darwinizm kalkması çok önemli. İşte o zaman güzel ahlak, din ahlakı bütün dünyaya hakim olacak ve bu süreç çok hızlı gelişiyor zaten yani inşallah. Hakikaten Darwinizm beli kırıldı fikren, ciğerleri söküldü bütün dünya çapında. Allah razı olsun. Hocamız vesile oldu buna. Bu çok açık yani. Bütün dünyada kabul ediyor bunu.
Evet.
Ve bu yolda da ilerliyor.
Şimdi o zaman evrimcilerin ne kadar saçma mantığa sahip olduğunu, ne kadar saçma bir şey fikre bina ettikleri bu ideolojilerini biraz daha detayına inersek. Doğa seleksiyonunu mesela açalım biraz da.
Evet.
Doğa seleksiyon ki Charles Darwin'in kitabının adı da oydu. Türlerin kökeni doğal seleksiyon yoluyla diye geçiyordu zaten. Doğal seleksiyonu kapağına at bakışlık yapmıştı yine aynı şekilde. Evet.
Şunu bir örnek verelim mi? Çok güzel bir örnek. Hocamızın verdiği bir örnek bu. Şimdi siz canlılığı meydana getiren bütün elementleri, işte neler var mesela insan vücudunda? Demir var, bakır var, çinko var. Bütün bunları, amino asitleri, hatta proteinleri hazır olarak, bütün proteinleri, mesela canlıların organizmaları meydana getiren bütün proteinleri bir tane varilin içine doldursak, burada görüldüğü gibi, bu varili işte ısıtsınlar, soğutsunlar, karıştırsınlar,
kimler yapsın bunu?
Dünyadaki Darwinistleri toplayın, üniversitelerden getirin böyle, koskoca adamları, değil mi, Darwinist adamları, bu varilin başına getirin, istediklerini yapsınlar, istedikleri elementi koysunlar, kalsiyum, silisyum, ne istiyorlarsa, canlıların canlıları meydana getirdiğine inandıkları bütün atomları, bütün elementleri, bütün proteinleri
karıştırıp
varilin içine koysalar.
Bu varili karıştırsınlar, yıllarca beklesinler başına. Tesadüfen bunun içinden bir hücre çıkabilir mi acaba?
Milyarlarca yıl beklesinler. Bu varilin içinden hücre, aslanlar, kaplanlar, ondan sonra bilim adamları, Einstein, Galileo, bunun içerisinden bütün sanatçılar, bilim adamları, sporcular çıkar mı? Bilim adamları çıkıp, varilin içinden çıkıp, elektron mikroskop yapıp, kendi vücutlarına bakıp onu incelerler mi? Ya böyle saçma bir şey olabilir mi? İşte evrim bu kadar saçma bir şey, Darwinizm.
Evet.
Evet.
Emciler öyle söylüyorlar çünkü onların iddiaları bu. Diyorlar ki, işte şuursuz adamlar bir araya geldiler, işte biz görmeyi yapalım, biz işitmeyi yapalım, biz işte sindirim sistemini yapalım, biz işte atı yapalım, aslanı yapalım. İşte sonunda da işte diyelim işte devam ediyorlar. İşte insanı yapalım. Ondan sonra insan da oluyor. Sonra kendini incelemeye başlıyor. Elektron mikroskopunu yaptıktan sonra bakayım ben neymişim diyerek. Çok komik bir senaryo bu.
Tam bir rezalet değil mi? Yani tabii insanlar böyle büyü gibi böyle
evet.
Güya bilimsel bir hava verip ondan sonra böyle Latince kelimelerle süsleyip yok bilmem ne Pithecus, Astrapithecus, Australopithecus falan böyle bir ekler koyup yok Hesperopithecus, Herald, Cookie deyip Astrophagus, Aferensis, Boisei, Homo erectus, Homo sapiens işte bir şeyler falan böyle.
Latince isimleri süsleyerek.
İşte Lyle dedi ki bilmem kim dedi ki falan filan böyle. Darwin dedi ki bir şeyler falan böyle onları süsleyip böyle.
Evet.
Bir takım böyle saman kağıda pis soluk kitaplar orada böyle kötü kötü çizimler. Eciş bücüş böyle güya bu ara geçiş formuydu falan böyle. Basilosaurus bilmem ne kutugus falan böyle. Akitiosega, Akantostega falan
bir
böyle.
Bir masal bu. Ve bitmeyen bir masal onların şeyinde, hikayesinde. Ama hiçbir bilimsel değeri yok. Hiçbir bilimsel DNA yok. Hiçbir delile dayanmıyor. Zaten o yüzden Nature dergisi de zaten bunu ifade etmişti, söylemişti yani bugün demişti. Ki yani 2000'li yılların başında bu çıkmıştı makale. Demişlerdi ki bir evrim teorisi bugün bir başucu masalından öte bir şey değildir diye. Zaten kendileri ifade etmişti.
Evet.
Yani başucu masalı ne demek? Yani insanları uyutmak için söylenen güzel sözler.
Yok hepsi bakın doğru. Bütün Darwinistler itiraf ediyor Darwinizm olmadığını.
Evet.
Sadece bunu ortaya çıkartacak birisi gerekiyordu.
Birisi
Allah
gerekiyordu evet.
Hocamızı vesile etti maşallah. Buna. Yani bu saçmalıkları alıp böyle göz önüne getirecek böyle bilimsel olarak ispatlayacak birisi gerekiyordu.
Evet.
İşte Allah hocamızı vesile etti buna. Adnan Bey'i vesile etti. Allah'ın izniyle bu saçmalığın ortaya çıkartılması oldu. Sen şimdi evet. Doğal seleksiyonu anlatıyordun. Buyur.
Yani bu çok daha komik bir şey. Zaten doğal seleksiyon. Çünkü evrimcilerin iddiası
doğa
en başında.
Yani doğa nedir doğa? Ne?
Doğa zaten işte yaratılmış olan şeylerin bir araya gelmiş hali.
Taş toprak,
ağaçlar, hava, işte bitkiler, hepsi hayvanlar. Hepsi zaten yaratılmış olan şeyler. Diyorlar ki doğa ana yarattı diyorlar. Pek çok belgeselin sonunda işte bağlama cümlesi olarak kullanıyorlar. Diyorlar ki işte bakın doğanın mucizesi. Bakın tabiat ana ne yapmış. Bakın işte vesaire şeklinde. Ama bakıyorsunuz zaten tabiat dediğiniz şey, doğa dediğiniz şey zaten yaratılmış olan şeylerin bir araya gelmiş toplu hali. Bu bir araya gelmiş toplu hal kendisini mi yaratıyor? Çok komik bir şey yani. Komik bir fikir.
Evet.
Yani bu bir masal. Bu masalın yine bir evrim teorisi masalının bir parçası bu. Ne diyorlar? Diyorlar ki işte
evrim teorisi zaten hiç kullanmayalım. Teori bile değil evrim.
Evet.
Yani evrim saçma sapan
evrim
bir
masal, safsatası.
Yani Darwinizm saçmalığı yani böyle.
Evet. İşte diyorlar bakın dua ana yapmış. E dua ana dediğimiz şey zaten yaratılmış olan şeylerin tümü, bütünü. Eğer burada bir mucize varsa, eğer burada insan aklının ötesinde bazı gerçekler varsa ve buna şahit olunuyorsa, burada bir gücün varlığı zaten kabul ediliyorsa, ki kabul ediliyor genellikle, bu gücün yüce yaratıcı, yüce Allah'ımıza verilmesi gerekiyor zaten. Tabii. Bunun kabul edilmesi gerekiyor. Bu ikrar edilmiyor, bu inkar ediliyor. Allah'ın adı saklanmaya çalışılıyor. Dua kelimesi bu şekilde kullanıla gelen bir şaşırtmaca diyebiliriz ancak. Oysa dua dediğim şey, bakın mesela dua seleksiyon diyorlar. Evrim teorisinin sözde mekanizmalarından birisi. Onu açıklamak lazım. Diyorlardı ki işte duada türler vardır ve bunlar tabiat şartları dahilinde evrimleşiyorlar, gelişiyorlar. İlkelden gelişmişe doğru ilerliyorlar diye bir iddia öne atmıştı Darwin. Ondan önceki yaşayan işte sözde bilim adamları da, sözde araştırmacılar da bu iddiayı öne sürmüştü. Bakıyoruz duada böyle bir mekanizma var mı? Bir defa ayıklanma var mı? Var. Yani zayıf ve güçsüz olan tamam eleniyor. Ama hiçbir şekilde bu onları yeni bir şekle dönüştürmüyor. Yeni bir forma dönüştürmüyor. Yeni özellikler asla katmıyor. Bir türü daha ilkel olarak nitelendirilir ki ilkel diye bir tür zaten yok. Bir türü daha ileri bir forma dönüştürmüyor. Mesela diyelim ki tabiat ortamında işte duada gözlemlenirken bir Afrika'da bir ortamda bir geyik sürüsü var diyelim. Ve bu geyik sürüsünü de kovalayan leoparlar, kaplanlar olsun. Yani yırtıcılar olsun. Bir süre sonra ne olacaktır? İşte zayıf ve güçsüz olanlar, hasta olanlar ayıklanacaktır. Doğru. Ama bu mekanizma, yani bu ortam o geyiklere yeni bir özellik katacak mıdır? Onların genlerine diyelim kanat özelliğini ekleyecek bir genetik materyali ekleyecek midir? Eklemeyecektir. Yani evrimleştirici bir mekanizma olmadığını görüyoruz doğal seleksiyonun. Doğal ayıklanmanın.
Doğal seleksiyon zaten DNA'da hiçbir şekilde bir değişiklik meydana
getiremez. Bir değişiklik yapamıyor. Ama evrimciler zaten bunu zaten bilmiyorlardı böyle bir şey olduğunu. Çünkü Darwin zamanında genetikten bilgi sahibi değillerdi. Yani canlılarda gen diye bir şey olduğunu ve bunun bu şekilde doğal seleksiyonun bir mekanizma olarak, evrimleştirici mekanizma olarak öne sürülemeyeceğini bilmiyorlardı.
Evet.
Meydanı boş buldular. O zaman bu iddiayı öne saldılar.
Mesela Stephen Jay Gould var. Bu Harvard Üniversitesi'nden evrimci bir paleontolog.
Evet.
Birkaç yıl önce öldü. Bakın burada diyor ki doğal seleksiyonun diyor, evrimin diyor yaratıcı bir gücü olduğunu iddia ediyorlar diyor. İddia ediliyor diyor. Darwin şeyi diyor, iddiaları diyor. Aynı zamanda diyor iyi olanın diyor yarattığını gerektiriyor diyor. Yani yaratma gücü olanın
da yaratıldığını. Evet.
Yani doğal seleksiyon demek doğada dediğin gibi şunu iddia ediyorlar. Doğal seleksiyon bunu ilk defa kullanan Charles Darwin. Ya Charles Darwin doğal seleksiyon lafını eklediği için zaten güya bir farklıymış gibi. Halbuki bütün Firavun zamanında olan, Sümerler'de olan eski mantıkları kullandı. Lamarck'ın mantıklarını. Sadece doğal seleksiyonu yeni olarak getirmişti. Doğal seleksiyon doğadaki ortama adapte olan, uyum sağlayan canlıların başarılı olduğu ve yavruladığı, üreyen yavrularla yavruladığı mantığına dayanır. Tamam bu doğru. Yani doğada mesela burada olduğu gibi vahşi hayvanların kovaladığı hayvanlardan hızlı kaçanlar kurtulur. Bir müddet sonra bu toplulukta, bu popülasyon hayvan topluluğunda daha hızlı koşan geyikler olabilir mi? Olabilir. Bu neyi değiştiriyor? Hiçbir şey değiştirmez. Hiçbir şey çünkü değiştirmez. Genetik bir değişiklik meydana getirmiyor. Yani doğanın yaratıcı gücü olabilir mi zaten? Yani bu işte animizm denen bir pagan kültürü var yine. Yani putperest bir kültür. Burada ilkel toplumlarda yani bir eskiden daha doğrusu pagan kültür olan insanlar doğaya bilinç atfetmişler. Yani toprağın, taşın toprağın bir ruhu olduğuna, doğanın bir ruhu olduğuna inanmışlar. Bu kadar saçma bir şey.
Onları totem yapmışlar, tapmışlar.
Evet. İşte bu doğal seleksiyonda onun kadar saçma bir şey. Doğanın halbuki ne aklı var, ne bilinci var. İyinin kötünün ne olduğunu bilemez. Mesela biraz önce gördük. İnsan gözü sadece bir mükemmel, bütün parçaları eksiksiz ve mükemmel olduğu zaman çalışabilir. Dolayısıyla insan gözünü meydana getirecek iradenin son aşamada meydana gelecek avantajı hedeflemiş olması gerekir. Nedir? Bu görmedir. Son aşama görme hedefi. Demek ki görmenin ne olacağını, ne olduğunu bilen bir akıl gerekiyor. Daha görme yokken. Bu kimin aklı olabilir? Doğanın aklı olur mu? Doğanın kendisi yaratılmış. Allah'ın aklıdır bu.
Evet.
Allah ancak fotonu yaratan Allah, onu algılayacak bir organ yaratabilir ve bütün bunları algılayacak bir ruh yaratmıştır. Kendi ruhundan üflemiştir Allah. Bu sadece Allah'ın sonsuz aklıyla olabilir. Yoksa doğal seleksiyonun bir bilinci, bir aklı yoktur. Neyin iyi, neyin kötü olduğunu bilebilir mi? Tabii ki bilemez. Yani taş toprak neyi bilsin? Evet. Şimdi bakın bununla ilgili bir ayet var. Onu okumak istiyorum ben. Böyle isimler takıyorlar böyle putlara. Çünkü doğanın bir şeyi yaptığını ileri sürmek, onu put haline getirmektir. Dolayısıyla bir takım isimler takıyorlar. Bakın Allah diyor, şöyle buyuruyor Kur'an'da. Şeytandan Allah'a sığınırım. Sizin Allah'tan başka taptıklarınız. Yani burada tabii tesadüfe tapılmış oluyor. Haşa, doğaya tapılmış oluyor. Allah'ın kendileri hakkında hiçbir delil indirmediği, hiçbir delil yok. Bilimsel bir delille, bir mantığa tamamen aykırı şeyler iddia ediyorlar. Sizin ve atalarınızın, yani sizden önce gelenlerin ad olarak adlandırdıklarınızdan başkası değildir. Burada da ona bakıyoruz. Bir takım isimler böyle. Yok doğal seleksiyon, yok mutasyon, yok bilmem ne falan böyle. İsimlerle adlandırdıklarınızdan başkası değildir. Hüküm yalnızca Allah'ındır. O kendisinden başkasına kulluk etmemenizi emretmiştir. Dolayısıyla Allah'ından başka şeylere kulluk etmeyi Allah mutlak ahirette cezalandıracaktır. Dosdoğru olan din işte budur. Ancak insanların çoğu bilmezler. Maşallah. İşte burada da ad olarak adlandırma oluyor. Böyle bir takım isimler takmışlar. Yok tabiat ana, yok doğal seleksiyon, yok mutasyon. Ya kardeşim, yani insanların ve canlıların yaratıldığı o kadar açık ki gördük. Tek bir protein bile tesadüfen oluşamıyor. Ayrıca doğadaki bütün atomları tek tek yaratan Allah, bütün atomların protonlarını, elektronları, nötronları biz biliyoruz ki bugün yoktan var ederek yaratmıştır Allah. Big Bang teorisi de bunu kesin olarak ispatladı. Yani bilim de bunu ispatladı. Allah'ın yoktan var ettiğini. 14 milyar yıl önce Allah madde, zamanı ve mekanı yoktan var ederek yaratmıştır. Bu bilimsel bir gerçek artık. Delillerle kanıtlandı. E çok açık yani, değil mi? Doğanın da yaratıldığı, canlıların da yoktan var ederek yaratıldığı, Allah'ın ol demesiyle yaratıldığı ve bütün deliller bunu kanıtlıyor. Akıl, mantık, vicdan hepsi bunu söylüyor.
Maşallah. Adnan Bey noktayı çok uygun bir şekilde zaten koydu bu iddiaya, bu safsataya. O da fosillerin hiçbir şekilde, canlının hiçbir şekilde tarihte değişmediğini kanıtlayarak, kanıtladığını ortaya koyarak bunu gösterdi. 300 milyona yakın fosil var ve canlı türleri hiçbir şekilde, canlılar hiçbir şekilde bakıyoruz yarım yamalak değiller. Eksik organlara sahip değiller. Yani onların evrimleştiğine şahitlik edecek bir değişim, dönüşüm sürecine şahitlik etmiyorlar. Böyle bir şey ortaya koymuyorlar. Her zaman için tam ve kusursuz bir şekilde ortaya çıkıyorlar. Bu da canlıların hiçbir şekilde erimleşmediğini ortaya koymuş oluyor zaten. Bitiriyor konuyu.
Tabii.
Ya bir tane ara geçiş formu olmaz mı? Eğer erim teorisi olmuş olsaydı, erim süreci diye bir şey yaşanmış olsaydı tarihte. Yani balık diyorlar sürüngene dönüştü. Balığın sürüngene dönüştüğünü, yani sudan karaya çıktığını şahitlik edecek, işte solungacın nasıl olup da akciğere dönüştüğüne şahitlik edecek bir ara bir organ olmaz mı? Bir ara bir İşte pulların nasıl olup da şeylere dönüştüğünü, sürüngendeki pulların nasıl olup da tüylere dönüştüğüne şahitlik edecek, gösterecek bir ara değişiklik, kanıt olmaz mı? Yok. Bir tane bile yok. 300 milyon tane fosil gerçeği var. Burada fosil var. Hepsi de yaratılışı ortaya koymuş oluyor.
Evet. Mesela ne iddia ediyorlar? Bu örnekte görüyoruz. Sudaki canlıların güya karaya çıktığını. Bakın bunlar evrimci kaynaklardaki çizimler. Evet. Ne kadar uydurma çizimler yapabildiklerini de güzel bir örnek. Bir güya bir şey çizmişler, böyle hayali bir çizim bu tabii. Yarısı balık suyun içinde, yarısı kara canlısı muzip bakıyor, ellerini koymuş. Güya karaya çıkıp biraz sonra yürüyecek. Yani bu o kadar akla ziyan bir şey ki bakın. Bir kere herhangi bir su canlısının kara canlısına dönüşmesi her bakımdan imkansız. Neden? Burada şimdi balıkla diyorlar ki işte su canlıları, yani balıklar önce amfibiyenlere, oradan da sürüngenlere dönüştü. Kara canlılarına yani. Fakat bu imkansız. Bakın neden imkansız? Mesela balığı ele aldığımızda balığın nesi vardır? Solungaçları vardır. Yüzgeçleri vardır. Değil mi? Balığın. Ve bütün sistemleri farklıdır kara canlılarından. Mesela balığın onların iddiasına göre yüzgeçlerinin ayağa dönüşmesi gerekiyor. Şimdi böyle bir şey olabilir mi? Olamaz tabii. Neden? Yüzgeçler bir kere omurgaya bağlı değildir. Yüzme işinde işe yarar. Karacanların ayakları omurgaya bağlıdır. Ağırlık taşırlar. Ki karacanları enerjilerinin yaklaşık %40'ını sırf ağırlık taşımada kullanırlar. Çok çok önemli bir enerji gerektiriyor. Sudaki bir canlının biliyorsunuz suyun kaldırma kuvvetiyle böyle bir şeye ihtiyacı yoktur. Enerjisinin bu kadarını ağırlık taşımak için kullanmaz. Hatta hiç ağırlık taşıması söz konusu değildir. Şimdi solungaçlarının akciğere dönüşmesi gerekiyor. Kara canlılarında akciğerler var. Su canlılarında yani balıklarda solungaçlar var. İkisi birbirinden o kadar farklı bir organ ki biri suyun içinde oksijeni ayırır, diğeri havadaki oksijeni alarak hücrelere bunu temin eder. Yapıları birbirinden tamamen farklıdır. Yani bir solungacın bir akciğere dönüşmesi ki hele onların iddia ettiği gibi tesadüfen tamamen imkansızdır. Çünkü siz solungaçta en ufak bir değişiklik meydana getirirseniz o solungaç işlevsiz olacaktır, o canlı ölecektir. Akciğeri dolmadığı için bu canlı yine ölecektir. Yani bütün aradaki aşamalar, akciğerle solungaç arasındaki aşamaların hepsi fonksiyonsuz yani işlevsiz olacağı için o canlı kesinlikle hayatta kalamaz. Yani böyle bir şey tamamen imkansız. Ayrıca metabolizmaları farklıdır. Suda ısı değişiklikleri çok yavaş olur biliyorsunuz. Öyle günlük ısı, büyük ısı değişiklikleri olmaz. Halbuki karada günlük ısı değişiklikleri olur. Gündüz çok sıcak olabilir mesela, gece çok soğuk olabilir. Dolayısıyla kara canlılarıyla balıkların metabolizmaları birbirinden çok farklıdır. İşte balığın metabolizması bu su ortamında yani ısının değişikliğinin çok ufak olduğu bir ortamda yaşayan balığın metabolizması büyük ısı değişikliklerine adapte olabilecek hale gelmiş olması gerekir. Ve bunların hepsinin tek bir canlıda aynı anda bir anda olması gerekir. Böyle bir saçmalık olabilir mi? Tabii ki olamaz. Yani siz balığı sudan çıkardığınızda bütün balıklar trilyonlarca kere yapsanız bunu hepsi 2-3 dakika içinde ölüp gidecektir. Evet. Dur ben karaya çıkayım. Ondan sonra benim akciğerim olsun. Ondan sonra benim ayağım olsun. Benim kara canlılarına ait metabolizmalarım olsun. Böbreklerim olsun diyebilir mi bir canlı? Tabii ki diyemez. Yani ve bunların hepsi milyonlarca yıl değil de bir anda yani bu kadar deli saçması şeylerle böyle ortaya çıkmaları sinir bozucu aslında yani.
Maşallah.
Evet bakın mesela şunu iddia ettiler. Dediler ki Söylekant diye bir balık var. Şimdi bunlar dediler ki bu Söylekant kara canlılarının atası. Bu dediler karaya çıkmaya hazırlanan bir canlı. Bu evrimci bir iddiadan bahsediyoruz şu anda. Darwinist bir iddiadan. Çünkü dediler bunun büyük bir beyni var. Bunun akciğere benzer yapıları var. Bunun yüzgeçlerinde ayaklara dönüşmek üzere olan yüzgeçleri var. Kemikli. Dolayısıyla bu sığ sularda yüzen ve karaya çıkmaya hazırlanan bir canlı. Ne oldu biliyor musunuz? 1938 yılından itibaren 1938 yılında ilk Söylekant canlı olarak yakalandı. Evet. Ondan sonra 200'den fazla örneği yakalandı bunun sularda yüzen. Hatta geçenlerde canlı. Yeni bir örneği görüntülenmiş, filmi de çekilmiş. Kameraya artık. Çekilmiş, kameraya evet. Çekmiş Japonlar.
Ve derinlerde yüzen bir balıkmış. İşte öyle karaya çıkmaya hazırlanan işte yüzeysel yüzeyde sığ sularda yaşayan balık değilmiş.
Hiç değilmiş.
180 yani. Metre derinde yaşayan bir dip balığıymış.
Evet. Büyük beyin dedikleri bakıyorlar. Aa büyük beyni falan yok. Balık beyni var. Diyorlar ki işte akciğeri vardı. Aa bakıyorlar akciğer diye bir şey yok. O yağ kesesiymiş.
Evet.
İşte ayakları vardı. Karaya çıkmaya hazır. Bakıyorlar normal. Yüzgeç. Ayakla falan evet. Alakası yok. Omurgaya bağlı değil. Apayrı yüzgeçler. Yani tam bir fiyasko her zamanki gibi.
Demek ki böyle soyu tükendiğine inandıkları bir fosil bulduklarında bunun üzerine böyle spekülasyon yapabiliyorlar. Sonsuz spekülasyon yapabiliyorlar.
Evet. Bunun canlısını yakalanacağını hiç hesap etmemişler.
Evet, hesap etmemişler. Oradan problem çıktı zaten.
Rezil rüsva oldular. Ama rezil rüsva olmak onlara yetmiyor. Sonra kalktılar dediler ki bu kuşların nasıl geliştiğini, nasıl evrilmeştiğini ortaya koymak için.
Uçuşu açıklamaları lazım. Nasıl evet. Açıklayacak?
Nasıl açıklayacak? Göre. Bakın nasıl açıkladılar bu evrimci kaynaklardan. Açıklayamadılar da nasıl uydurdular yani ne saçmaladılar onu görelim hep birlikte.
Hangi masalı uydurmuşlar?
Güya dinozorlar, bakın iki ayağı üzerine koşan, ön ayakları olan böyle dinozorlar sinekleri kovalıyorlar onların mantığına göre. Ki bunlar bakın evrimci kaynaklardaki çizimler. Evrimci kitaplardan alınmış yani bizim yaptığımız değil onlar evrimcilerin yaptığı bunlar.
Evet.
Sinekleri kovalamaya başlıyorlar. Buna bir de isim veriyorlar. Bakın Latince isimler çok önemli burada. Hemen bir Latince isim olması gerekiyor. Cursorial teori diyorlar. Bir de arboreal teori var. Çok önemli bir şeymiş gibi böyle. Atmasyon. İşte güya dinozor sineği kovalarken ön ayaklarıyla onu yakalamaya çalışırken bakın burada iddia ettikleri gibi ön ayakları yavaş yavaş kanada dönüşmeye başlıyor. Bakın saçmalığına evet. Bakın olayın. Sonra bu kanat gittikçe kanat haline geliyor. Kuş olup hop uçuyor. Ya kardeşim bakın. Şimdi burada sineği kovaladığını iddia ediyorsun dinozorun. Tamam mı? Şimdi sinek mükemmel bir canlı. Saniyede 1000 kere 2000 kere kanat çırpabiliyor. mükemmel uçuş teknikleri var. Yani daha yeni yeni keşfedildi nasıl uçtukları, böyle kanatlarla yaptıkları hareketler ve bu teknolojik olarak taklit dahi edilemiyor.
Zaten orada uçuşu açıklanacak. Zaten orada mükemmel uçan bir canlı var.
Mükemmel uçan bir canlı var. Sonra bunu beğenmediler. Bu Jan Ostrom denilen birisi, bu Yale Üniversitesi'nden bunu iddia etmişti. Bunu beğenmiyorlar. Bazıları diyorlar ki öyle değil. Dinozorlar ağaçtan ağaca atlarken, koskoca dinozor ağaçtan ağaca atlarken kanatlanıp uçtu.
Allah Allah.
Yani Jan Ostrom da diyor ki yani benimki kadar saçma, o kadar odalar kadar saçma diyor işte yani böyle. Tam bir şey diyorlar yani böyle saçmalıklar. Şimdi bakın, bu dünyanın en ünlü kuş bilimcisi ve üstelik evrimci. Ornitolog deniyor bunlara. Ornitoloji, yani uçuşun kökenini açıklamaya çalışan bilim dalı. Alan Felice diye Kuzey Carolina Üniversitesi'nden, Amerika'dan ve evrimci.
Bunlar da böyle profesör oluyorlar yani, böyle komik savlar yani. Ya gülme dışında başka tepki kalmıyor geriye yani.
Evet.
Ama adam profesör, söylemiş bunu, öne sürmüş.
Zaten olmayanı profesör etmiş. Yapmıyorlardı bir ara. Şimdi yavaş yavaş değişiyor olaylar. Alan Felice diyor ki, şunu söylüyor Alan Felice ama ondan önce şunu anlatayım ben. Bakın buradaki itirafı. Evet diyor, 25 yıl boyunca diyor, kuş kafataslarını inceledim diyor. Hiçbir benzerlik görmüyorum diyor yani dinozorlarla. Görmüyorum diyor. Kardeşim diyor yani burada. Devam ediyor. Bir terapot, yani bu iki ayaklı bir dinozor çeşidi. Kuşların atası olduğu benim görüşüme göre diyor 20. yüzyılın en büyük utancı olacaktır diyor. Ve evrimci ve dünyanın en büyük otoritesi bu. Alan Felice söylüyor bunu. Ne kadar saçma olduğunu açıklıyor burada. Bunun üzerine Archaeopteryx diye bir fosilden bahsetmeye kalktılar. Archaeopteryx diye hakikaten bir fosil var. Nesli tükenmiş bir kuş bu. Bakın bunu kuşların atası gibi, ara geçiş formu gibi göstermeye çalıştılar. Burada şimdi ben size Archaeopteryx'in fosilini göstereceğim. Dünyada sayılı miktarda bu fosilden bulundu. Bakın burada yakın planları göreceğiz. Evet. Kafasını görüyoruz burada, bakın. Normal bir kuş kafatası. Burada işte omurgalarını görüyoruz. Kanatları, gövdesi, ayakları. Şimdi bunlar dediler ki Archaeopteryx, ki 150 milyon yıl yaşında, kuşların atası. Çünkü dediler, bu gerçek bir kuş değildi onların iddiasına göre. Onların iddiasını söylüyorum önce. Dişleri vardı, kanatlarında pençeleri vardı. Kanatlarında pençeleri vardı. Göğüs kemiği yoktu dediler. Ve kuş olmaya aday. Yani yavaş yavaş kuşa dönüşecek. Halbuki bu fosillerden bulundu. Yani en az 8 tane bulundu. Daha da fazla olabilir hatta.
Evet.
Bir kere... Evet, doğru, dişleri var hakikaten. Günümüz kuşlarında, gagalarında diş yok. Bu doğru. Ancak daha sonra bulunan, Çin'de 1996 ve 95 yıllarında bulunan bir tane fosil var. Confisionis denen bir fosil buldu Çinliler. Bu da yaklaşık 140 milyon yıl yaşında, 130-140 milyon yıl yaşında. Baktılar ağzında dişi yok. Mükemmel bir kuş. Mükemmel bir kuş fosili, ağzında dişi yok.
Aynı dönemde yaşamış.
Aynı dönemde yaşamış.
O dönemde demek yani ki, kuşlar zaten varmış.
Evet. Kuşlar o dönemde varmış. Demek ki diş bir kriter değil. Bu anlaşıldı.
Evet.
İkincisi, Archaeopteryx'in asimetrik modern tüy yapısı var. Kuş tüylerinde görülen asimetrik tüy yapısının Archaeopteryx'de olduğunu görüyoruz. Demek ki modern kuşlardan bu bakımdan hiçbir farkı yok.
Yani kuşların uçabilmesi için kanatlarındaki o tüylerin birbirine çapraz bir şekilde kenetlenmiş olması gerekiyor ki havayı altta hapsetsin.
Evet.
Uçarken.
Asimetrik tüy yapısı gerekiyor.
Evet. Bu yani asimetrik tüy yapısı deniyor.
Sürüngenlerde, dinozorlarda tamamen farklı bir pul yapısı var. Yani tüy yapısıyla hiç alakası olmayan bir yapıları var.
Evet.
Modern kuş tüyü olduğunu görüyoruz. Bu kuş olduğunu kanıtlıyor. Devam ediyoruz. Demişlerdi ki göğüs kemiği yok. 1992 yılında Almanya'da bir fosil bulundu. Göğüs kemiği de bulundu. Diğer bulunan fosillerde eksikmiş göğüs kemiği. Yeni bulunan fosili, bu Almanya'da bulunan fosilde göğüs kemiği de bulundu. Dolayısıyla güçlü sternum denen bu yapının, güçlü uçuş kaslarının yapıştığı bir göğüs ya, kuşlarda olan sternum, yani göğüs kemiği olduğunu da görüyoruz. Bu da modern bir kuş olduğunu gösteriyor. Uçucu, ne demişlerdi? Kanatlarında pençe var. Bakıyoruz, bugün günümüzde yaşayan iki tane kuş türü var. Hoatzin ve Tauraco. İkisinin kanatlarında pençe var ve modern kuş. Yani günümüzde uçuyorlar. Evet. Amazon ormanlarında, Afrika'da görülen bir kuş türü bunlar böyle.
Demek bu da bir şey, özellikliymiş ona.
Evet, bu da kuş olduğunu gösteriyor. Evet. Ayrıca Liaoningornis diye Çin'de yine bir fosil daha bulundu. Bundan birkaç sene sonra, 96 yılından birkaç sene sonra. Bir baktılar 120 milyon yıl yaşında. Alen Fethullahçı diyor ki zaten Lianingorn istiyor bu şeyi diyor. Kuşların işte evrilmeşti iddiasını tamamen ortadan kaldırdı diyor bu fosil diyor. Modern bir kuş, mükemmel bir kuş, uçucu bir kuş. Dolayısıyla bütün iddiaları pasarıya çıkıyor. Hepsi evet. Yani hepsi maşallah. Uydurma olduğunu görüyoruz. Nitekim bunu Habertürk'te Berna Alpagut diye birisi bağlandı. Ben dedi paleontoloğum dedi. Ben ara geçiş formu var dedi. Ben de bir tane örnek verir misiniz dedim. Archaeopteryx dedi. Çünkü dedi işte pençesi var dedi, ağzında dişi var falan dedi böyle. Bunları anlatınca ondan sonra ben dedim ki bir de kanatlarında pençesi olan Hoatzin var dedim. Yiğit Bulut da döndü sordu. Hoatzin'in ara geçiş formu mudur dedi. Evet dedi o da.
Yani, ama yaşayan bir kuş yani, zaten böyle, yani şu anda.
Haberi yok yani böyle. Ben diyor paleontoloğum diyor. Hoatzin günümüzde yaşayan bir kuş. Yani Yiğit Bulut da biliyordu onu böyle. Tabii rezil rüsva alıyorlar. Yani evrimi savunacak hiçbir tarafı yok. Hangi nereye baksanız yani böyle nereyi tutsanız elinizde kalıyor. Yani yapması çok zor, yıkması çok kolay. Bir üfleyince bütün sistemleri çöküyor böyle. Maşallah. Çıkıyor. Evet. Bunun gibi başka iddiaları da var. Ara geçiş formülü iddia ettikleri. Ona da bakabiliriz. Mesela Tiktaalik Roseo dedikleri bir fosil var. Bunu da kara canlıların atası olduğunu iddia ediyorlar. Bakın şuradan gösteriyorum ben size. Şimdi hangisiyle bakıyorum? Evet. Tiktaalik Roseo denilen bir fosil bulundu Kanada'da. Bunun işte 385 milyon yıl yaşında olduğu 3 metre boyunda bir fosil bu. Dediler ki bu karaya çıkmaya hazırlanan bir su canlısı. İri su balığı adına gelen Tiktaalik Roseo ismini verdiler. Hemen tabii bir Latince evet. isim de yapıştırdılar böyle.
Hem balık özellikleri sergiliyor dediler. Evet. Hem de sürüngen özellikleri var dediler.
Var dediler. Neden? Çünkü bunun bakıyorsunuz bu canlının İri bir yassı bir kafatası var. Hakikaten kara canlılarında görülen bir özellik. Evet. Hareketli bir boynu var kara canlısı özelliği yine.
Omurgası
ve,
var.
Göreceli olarak güçlü bir kaburga sistemi var bu canlının. Fakat bunun yanında balık pullarına, balığın deri yapısına sahip bir canlı aynı zamanda yüzgeçleri olan. Fakat günümüzde birçok canlıda biz görüyoruz ki mozaik canlı diye bir özellik var. Yani birden fazla canlının özelliğini bünyesinde bulundurabiliyor. Evet. Mesela bunun güzel bir örneği var. Ben şimdi size bunun filmini göstereceğim. Platypus diye bir canlı var. Platypus denilen. Mozaik bir canlı bu.
Yani bu bir evrim özelliği değil.
Evrim özelliği
farklı değil. Özellikleri aynı anda üstlerinde barındırabilen canlılar var.
Evet.
Farklı hem sürüngen özelliği olabiliyor bu hem memeli olabiliyor.
Evet.
Hem de balık özelliği taşıyabiliyor aynı
taşıyabiliyor.
Anda.
Bakın platypus işte böyle bir canlı. Avustralya'da yaşayan. Denizlerde yüzen. Bakın görüyorsunuz. Aynı zamanda bir ördek gibi gagası olan.
Evet.
Aynı zamanda vücudu kürkle kaplı memeli özellikleri gösteriyor. Fakat bir sürüngen gibi yumurtluyor. Ve balık gibi de yüzgeçlere sahip. Bakın burada görüyorsunuz. Yani aynı zamanda balık deniz canlısı, sürüngen, memeli ve kuş özelliklerini aynı vücudunda barındırıyor.
Maşallah.
Maşallah. Neresi bunun ara geçiş formu? Yaşıyor işte Avustralya'da.
Ara geçiş formu mükemmel bir canlı. Gelmiş olması gerekirdi.
Zaten bakın Stephen Jay Gould var. Biraz önce bahsetmiştim. Ölen bu 20. yüzyılın en ünlü Darwinist bakın. Darwinist paleontoloğu yani fosil bilimcisi. O da söylüyor bunun için. Diyor ki bu şeyler diyor.
Mozaik canlılar diyor. Hiçbir şekilde evrim teorisinin evrim ara geçiş formu olarak öne sürülemez.
Öne sürülemezler diyor. Nitekim de gördük. Dolayısıyla Tiktaalik Roseo da mozaik bir canlı. Yani hem böyle kara canlısı hem deniz canlısı özelliklerini aynı bünyesinde barıştırıyor. Kesinlikle ara geçiş formu değil. Çünkü bakın mükemmel bir canlı. Ara geçiş formlarının bir kere trilyonlarca olması gerekiyor. Milyonlarca ara geçiş canlı için trilyonlarca evrim yani Darwinizm iddialarına göre yok da bir tane bile yok da asimetrik ve patolojik yapıları olmaları gerekiyor. Yani eciş bücüş canlılar. Kafası yok, gözü yok, kanadının biri var, biri yok. İşte biraz kanat var, biraz kol bacak var, parmakları eğri bir omurgası orada, burada. Gözü arkada, biraz göz çukurları, kafası değişik falan böyle.
Tam oluşmamış organları oluşmamış. Ve uzuvları olması gerekiyor.
Yarım organları olması gerekiyor. Hiç yok bu fosiller. Zaten olamaz da onların iddia ettiği gibi. Çünkü bu canlılar zaten hayatta kalamaz.
Evet.
Eğer Allah evrimi yaratmış olsaydı, Allah dilediği şekilde yaratır. Allah'ın hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Allah bütün gördüğümüz doğadaki kanunları ve sebepleri insan için yaratmıştır. Allah bütün hepsinden münezzehtir. Dolayısıyla Allah'ın evrimle yaratması gibi bir şey söz konusu değildir. Allah dileseydi yaratırdı. Evet. Zaten evrim de yani bir türden diğerine yavaş yavaş geçiş, ara geçiş olması mutlaka Allah'ın yaratmasıyla olurdu. Çünkü her bir ayrı bir mucize olan bu ara canlıların olması için yine Allah'ın yaratmasına ihtiyaç var. Fakat fosillerden biz anlıyoruz ki Allah evrimde yaratmamıştır.
Şimdi ara geçiş formu olması şöyle bir şey, hani bir tane olsa da hani evrim teorisi ispatlansa gibi bir imaj oluşuyor sanki. Böyle bir şey mantıksız. Çünkü günümüzde yaşayan milyonlarca milyonlarca türün hepsi de sabit. Bakıyoruz tarih boyunca hiçbir değişime uğramamışlar. Ama evrim teorisinin bulması gereken şeyler bu milyonlarca türü birbirine bağlayan ara geçiş türleri, ara geçiş formları olması gerekiyor. Ve bunların yaşamış ve tarihte kısa bir süre içinde yarım organlara sahip oldukları için soyların tükenmiş olması gerekiyor ki. Ama aynı zamanda bunlara ait milyonlarca da fosilin olması gerekiyor.
Trilyonlarca.
Milyonlarca değil, milyonlarca türü birbirine bağlayacak olan trilyon kere trilyon tane ara geçiş formu olması lazım. Ve bunlara ait de trilyonlarca fosil olması gerekiyor. Yani nereyi kazsak, nereyi eşelesek yerin altından böyle ara geçiş formuna ait şey fosil çıkması gerekiyor.
Evet.
Değil bir tane, iki tane spekülasyon yapılacak tarzda böyle yarım yamalak fosiller bulunsa da üzerine eksik, yarımlamak demeyeyim de eksik parçaları, eksik kemikleri bulunan fosiller üzerine spekülasyon yapılmasına gerek kalsın. Ancak tamam, yani bir sürü böyle olması gerekiyor ara geçiş formuna ait fosil.
Evet. Ama
bir tane bile yok.
Yok. Zaten olamayacağını da gördük. Mesela bir örnek ele aldık. Sudan karaya geçişin imkansızlığını gördük. Yani canlılar mükemmel yapıları var. İşte solungacın mükemmel bir özellikleri var. Akciğerinin mükemmel özellikleri var. Bir solungacın akciğere dönüşmesi imkansız. Çünkü en ufak bir değişiklik meydana geldiği zaman bir organda o organ iptal oluyor. O canlı da hayatta kalamıyor. Ayrıca gördük metabolizma sistemleri değişmesi gerekiyor. Ağırlık taşıma, bacakların olması, omurgaya bağlanması, ağırlık taşıma %40 enerjinin oraya harcanmasını gerektiriyor. Ve büyük ısı değişikliklerine adapte olacak bir metabolik sistemleri gerekiyor. Metabolik sistemleri gerekiyor, böbrek gerekiyor, ısı korunumu gerekiyor. Yani neden olamayacağını da gördük.
Evet.
Hele onların iddia ettiği gibi tesadüfen, tabii zaten tesadüfen en baştan beri gördük, bir protein bile tesadüfen olamıyor. Zaten bu darwinizm kökünden çökertiyor. Biz sadece bu deli saçmasının iddialarına tek tek hani cevap verelim diye. Yani
evet.
Onların
yoksa bütün, Charles Darwin de bunu kabul etmiş. Daha o kitabı yazarken söylüyor ara geçiş formlarının teorisinin en büyük darbe olduğunu. Şöyle söylüyor. Evet. Eğer Charles Darwin bunu söylüyor bakın. Türlerin Kökeni kitabında bunu söylüyor hatta. Eğer gerçekten türler öbür türlerden yavaş gelişmelerle türemişse neden sayısız geçiş formuna rastlamıyoruz? Bakın neden sayısız geçiş formuna rastlamıyoruz. Rastlanmadığını kendisi söylüyor. Devam ediyor. Sayısız geçiş formları olmalı. Fakat neden yeryüzünü sayılamayacak kadar çok katmanın da gömülü olarak bulamıyoruz? Niçin her jeolojik yapı ve tabaka böyle bağlantılarla dolu değil? Jeoloji iyi derecelendirilmiş bir süreç ortaya çıkarmamaktadır ve belki de bu benim teorime karşı ileri sürülecek en büyük itiraz olacaktır diyor. Yani itiraf ediyor. Diyor ki biz her yerde ara geçiş formu bulmamız gerekirdi. Ama bir tane bile yok. Her zaman için bunları normal olarak buluyoruz. Sabit türler sabit değişmiyor diyor.
Evet.
Neden kademeli olarak değişim yok diyor. Böyle olması gerekiyordu benim teorime göre.
Aslında,
yoksa olmamış o yüzden yok.
Aslında Darwin söylüyor. Yani evrim mevrim yoktur diyor. Yani
evet.
Darwin kendisi söylüyor.
Yani, diyor ki bu benim teorime karşı ileri sürülecek en büyük itiraz olacaktır diye geleceği de bir yerde hissetmiş zaten.
Tabii canım.
Yani, o andan itibaren zaten.
O da inanmıyor.
Kendisi de farkında.
O da inanmıyor Darwin. Zaten
evet.
Bakın günümüzdeki en önde gelen Darwinistlerin hepsi ara geçiş formu olmadığını söylüyor. Mesela Niles Eldridge var. Amerikalı Niles Eldridge çok ünlü bir Darwinist, paleontolog yani fosil bilimci. Aynı zamanda müze müdürü. Yani müzede biliyorsunuz fosiller sergiliyorlar ya, müzenin de müdürü. Diyor ki evrim savunuyor ama. Aynı türlere ait fosillerin fosil kayıtlarında bulundukları süre boyunca değişim göstermedikleri,
evet.
Darwin'in türlerin kökenini yayınlanmasından önce bile paleontologlar tarafından bilinen bir gerçektir.
Gerçek
yani,
bu.
Yani rezalete bakın. Diyor ki evrimin diyor hiçbir delili yok mu? Yoktur diyor ve bu hep biliniyordu diyor. Yani,
biliniyorsa niye o zaman böyle bir teori ortaya atıyorsunuz hala?
Evet. Ya bu işte rezaletin boyutu bu.
Ya bile bile o zaman gerçeği saklamadır bu.
Tabii. Yalan söylemek.
Yalan söylemek.
Bakın devam ediyor. Diyor ki aradan geçen 120 yılı aşkın süre boyunca yürütülen tüm paleontolojik araştırmalar sonucunda fosil kayıtlarının Darwin'in bu kehanetini, yani bu iddialarını doğrulamayacağı açıkça görülür hale gelmiştir.
Yani açıkça netleşmiş artık.
Evet, evrimin doğrulanmadığı, bilimsel delillerle doğrulanmadığı görülüyor diyor. Bu fosil kayıtlarının yetersizliğinden kaynaklanan bir sorun değildir. Yani çok fosil var elimizde. Nitekim 300 milyon fosil var bugün.
Ya ileride bakın dur bulamadık bulacağız da dur ha şimdi buldum falan şeklinde bir şey yok. Evet. Zaten çok açık yani olmayacağı, olmadığı olmayacağı.
Tabii. Şimdi bakın sayı olarak da bir kere 300 milyon fosil var. Ama zaten şöyle olması gerekiyor. Sizin bulduğunuz her 10 fosilden 9'unun ara geçiş formlarına ait olması gerekirdi. Darwinizm olsaydı.
Evet, böyle bir oran yapsak doğru.
Yani siz 10 tane fosil bulduğunuzda mutlaka 9 tanesi onların iddia ettiği gibi eciş bücüş olması gerekirdi. Ki yok.
Evet.
Yani sayıyla da alakası yok bunun. Ama ki 300 milyon var yani çaka çaka böyle. 300 milyon delille bu yalanlanan bir içi boş felsefe.
Her günde yenileri bulunuyor yani. Evet. Milyonlarcası her gün yeni bulunuyor fosil.
Hocamız da yaratılış atlasında bunun binlercesini çok gelişmiş fotoğrafi teknikleriyle yani böyle fotoğrafçılık teknikleriyle çok detaylı olarak ortaya koydu. Günümüzdeki hali ve fosiller tabii bu böyle olayı yerle bir etti yani dünya çapında yerle bir etti.
Bakın eğrimci bir paleontolog yine aynı şekilde bunun ne kadar büyük bir sorun olduğunu şöyle söylüyor. Diyor ki sorunumuz şudur. Bakın sorun diyor. Sorunumuz şudur. Fosil kayıtlarını detaylı olarak incelediğimizde türler ya da sınıflar seviyesinde olsun sürekli olarak aynı gerçekle karşılaşırız. Bakın gerçek diyor. Kademeli evrimle gelişen değil, aniden yeryüzünde oluşan gruplar görürüz. Bakın diyor ki kademeli evrimle gelişen değil, yani kademeli olarak türler birbirinden dönüşüp gelişmiyorlar. Ama ne? Ama aniden yeryüzünde oluşan gruplar görürüz. Aniden ne demek? Bir anda yaratılış, bir anda varoluş. Yani Allah'ın kusursuz ol demesiyle, ol emriyle bir anda yarattığı anlamına gelmiş oluyor.
Maşallah.
Türleri. Maşallah. Bilim Allah'ın ol demesiyle bir anda yarattığını kanıtlıyor. Fosillerle kanıtlıyor.
Tabii. Yani nereye bakın gözümüzü çevirip baksak doğada hep her yerde bir mesaj var. Her şeyde ama. Atomun yapısında bu böyle, dünyanın güneş etrafındaki dönüş yörüngesi, canlılar, yunuslardaki sonar sistemleri, işitme sistemleri, görme sistemleri, akciğerler, solungaçlar nereye baksak bize yüce bir yaratıcının varlığını ve kanıtlıyor ve sonsuz aklını gösteriyor. Allah'ı tesbih ettirtiyor. Zaten maşallah. Bilimin amacı bakın Allah'ı tesbih etmektir, Allah'ı yüceltmektir. Evet. Çünkü Allah bir ayette şöyle buyuruyor, şeytandan Allah'a sığınırım. Onlar diyor, iman edenler için, ayaktayken, otururken ve yanları üzerine yattıklarında göklerin ve yerin yaratılışı konusunda düşünürler. Yani insanın göklerin ve yerin yaratılışı konusunda düşünmeleri bu bilimi oluşturuyor. Biz doğaya bakıyoruz ve düşünüyoruz. Değil mi? Gördüğümüz olayları gözlemliyoruz. Ondan sonra deney yaparak düşünüyoruz üzerinde. Ve sonra derler ki diyor, Allah orada amacı bildiriyor. Rabbimiz sen bunu boşuna yaratmadın.
İnşallah.
İşte Allah'ın yarattığını, Allah'ı tesbih ediyoruz biz bilimle. Yani bilim bizi Allah'a yaklaştırır.
Evet.
Allah'ın detaylı yaratma sanatıyla biz Allah'a yakınlaşıyoruz.
İnşallah.
Dolayısıyla bakın, şimdi tekrar toparlayalım. Darwinizm çok büyük bir saçmalık. Yani bir putperest ama bir saçmalık. Yani bir Allah'ın varlığını inkar etmeye çalışmak üzere böyle meydana getirilmiş ve korunmuş olan günümüze kadar bir saçmalık. Dolayısıyla herkesin bir sorumluluğu olmuş oluyor. Şimdi bunları öğrendik biz. Mesela bizi eğer seyreden lise öğrencileri var mesela, mutlaka üniversite öğrencileri var. Okullara gittiklerinde öyle biri kalkıp da evrim mevrim anlatmaya kalktığı zaman hocasına şunu soracak. Bana diyecek, bir proteinin tesadüfen oluşabilir mi? Anlat bana diyecek. Tabii ki o da anlatamayacak. O da diyecek ki bir protein oluşması için başka proteinine ihtiyaç var mı? Var.
Bitti.
Hücreye ihtiyaç var mı? Var. Bitti. Bu kadar. Yani Darwinizm, Marvinizm yok. Ya da diyecek ki bana bir tane ara geçiş formu getirir misin diyecek. O da getiremeyecek tabii ki.
Kademeli evrim var mı diyecek paleontolojide. Kademeli evrime ait kanıtlar getir diyecek. Yok diyecek. Bir anda aniden yaratılış var, aniden varoluş var diyecek. Allah'ın ol demesiyle yaratması demek.
Hatta gidip kulağına şunu söylesin. Desin ki bir tane getir. Adnan hocamız 10 trilyon veriyor. Tabii ki böyle yani. Hocamız gerçekten 10 trilyon veriyor. Bir tane bunu yani bir yıldır bütün dünya medyasında yer aldı bu. Hiç kimse getiremedi. Neden? Çünkü yoktu ondan.
Evet maşallah. Bir ayetle ben de bitirmek istiyorum inşallah, bağlamak istiyorum. Az önceki Derek Eger'ın ifadesindeki, itirafındaki gerçek, bakın ayeti kerimede de Allah nasıl yarattığını tarif etmiş, bilimin doğruladığını görüyoruz bu ayeti inşallah. Bakara suresi 117. ayet. Komşu şeytandan Allah'a sığınırım. gökleri ve yeri bir örnek edinmeksizin yaratandır. O, bir işin olmasına karar verirse ona yalnızca ol der. O da hemen oluverir.
Maşallah.
Maşallah.
Şimdi şunları tavsiye ediyoruz. Evrim Aldatmacası kitabı var hocamızın. harunyahya.org sitesinden bunu indirebilirler. Bunun eğer derse ki kitap okumak için daha fazla vaktim yok. Bunun filmi var. Çok güzel bir filmi var. Yarım saatlik bir film. Bütün bilgiler veriliyor orada. Aynı zamanda 40'a yakın kitap var. Darwinizmin insanlığa getirdiği belalar ve bilimsel olarak yalanlanmasıyla ilgili. Ve iman hakikatleriyle ilgili. Bunlar bizi Allah'ın varlığının, Allah'ın sonsuz aklına götüren, Allah'ı tesbih ettiren yani yücelten, Allah'a yakınlığımızı arttıracak eserler. En güzel, en hikmetli şekilde yazılmış, en kaliteli bir şekilde, en modern bilimsel delillerle mutlaka okuyalım, öğrenelim ve etrafımıza anlatalım, okutturalım. İnşallah bu vesileyle Darwinizm saçmalığı ortadan kalktığında inşallah 21. yüzyılda altı çağ mükemmel bir dönem yaşanacak inşallah. Hazreti Mehdi'nin ve Hazreti İsa'nın ortaya çıkışlarıyla adaletin, merhametin, sevginin, şefkatin olduğu, bütün savaşların, silahların ortadan kalktığı inanılmaz bir zenginlik, mutluluk, refah düzeyinin olduğu, bilimde ve sanatta akıl almaz teknolojilerin, gelişmelerin olduğu inşallah, akıl almaz değil mi Allah affetsin, muazzam gelişmelerin olduğu çok inşallah. Güzel bir dönem hızla geliyor. Herkes de üzerine düşeni yapsın çünkü tabii ki öleceğiz ve ahirette de herkes yaptıklarının hesabını verecek Allah'a. İnşallah. Allah'ın bizden istediği tavır da bu oluyor inşallah.
İnşallah.
Herkese hayırlı akşamlar diliyoruz.
Hayırlı akşamlar.